Herkese merhaba, Gol Olur'a hoş geldiniz. Ben Erdem, Samet var arkadaşım. Beraber yapacağız programı. Hoş geldin Samet.
Hoş bulduk, merhabalar.
İlk programımız ve dün oynanan milli takım hakkında konuşmak istiyoruz biraz. Nasıldı sende Samet'in
Evet,
milli takım?
milli takım umut veriyor. Görmek istediğimiz sonuçlar. Mutluyuz ama ben biraz daha olaya, yani çok her şey çok mükemmel, tamam ama hani dünya şampiyonu olduk gibi bakmaktan ziyade artıları nedir, eksileri nedir, daha da ne kadar iyi olabilir şeklinde bakmaya çalışıyorum.
Realist olacaksın yani.
Yani realistlikten ziyade Türk milli takımı zaten bu beklentilerle alakalı bir şey. Çok fazla olumlu son, hani her şeyi büyütüp her şeyi küçültme gibi huyumuz var. Tamam, Almanya'yı yendik, çok güzel, mutluyuz. Ama Almanya'ya olan maçı da analiz edip bunu daha nasıl sürekli araya getirilebilir diye bakmak lazım.
Montiel'in
Almanya
gelmesine...
maçı bir hazırlık maçı. Bunu unutmamak lazım. 3 gün sonra Galler maçı var. Önemli olan bu tarz sonuçların uzun süreye yayılabilmesi. Yani Montella konusuna gireceğiz zaten.
Umutlu musun Montiel
Benim sadece
konusunda?
amacım milli takımla alakalı bu tarz bir beklentinin uzun süreye yayılabilmesi. Bu bir gelenek haline, sürekli yenelim demiyorum. Ama yani bir sene dünya üçüncülüğünü oynayıp öbür sene gruplara kalamamanın o düzen kalkması lazım artık.
Montiel konusunda umutlu musun uzun vadede?
Çok erken aslında. Herkes de mesela işte dediğim konu bu. Türkiye milli takımı Montella şu an dünyanın en iyi hocası gibi algılanıyor. İşte 3 maç üstte kazandık. Türkiye şu an sorsak Türkiye Dünya Kupası'nı alır. Montella dünyanın en iyi hocası diyen çok insan olacaktır. Bu tarz iyi veya kötü yorumlarını yapmak için çok erken. İnsanların belli bir şekilde standartizasyon olması gerekiyor. Yani neye göre iyi, neye göre kötü? Hazırlık maçını Almanya yendiysek biz Almanya'dan daha mı iyiyiz? Yani bak, uzun süre incelenmesi gereken şeyler.
Ya
3 maça göre bir hocanın iyi ve kötü olduğunu bence hiç kimse söyleyemez yani.
şöyle de bir şey var.
Ha,
Türk
tabii ki
halkı var ya. Türk
Kuntz'dan
halkı
daha iyi. Onu net söyleyebilirim.
Türk halkı şöyle düşünüyor. Mesela hatırlarsan Arda Turan Barcelona transfer olduğunda o seneki Avrupa Şampiyonası'nda Arda Turan bir Barcelona transfer oldu ve Türk milli takımında oynuyor. Acaba Avrupa Şampiyonası'nı kazanır mıyız gibi bir mentalite oluştu. Sonra Emre Mor çıktı piyasaya bir çalım attı. Orada bir gaza
Evet.
geldik. Sonra Arda Güler geldi Real Madrid'e gitti. Milli takımda daha o
Evet.
yaşlarda goller atmaya başladıktan sonra acaba bir şeyler olur mu
Ya
hızlanırız diye. Bireysel bir
bizim
oyuncu üzerine doğru yoğunlaşıyoruz ama Montella ile beraber bir takım, bir kadro oluştu ve hani herkesin bir katkısı var ve pes etmiyorlar. Ya yani gözlemlediğim kadarıyla bu uzun vadeye yaydığımız sürece
Evet.
ve yani bu 1-2 senelik bir vade değil. Düşündüğüm şey Almanya'yı biz
Evet.
1951'den sonra yıldan herhalde ikinci kez deplasmanda yenmişiz.
Evet.
Almanya nasıl böyle bir
Ya,
şey başarıyor da biz de başarabiliriz?
ya şimdi mesela bu konu aslında derin de bir konu. Almanya'nın son durumuna da bakmak lazım. Almanya, herkesin kafasındaki Almanya bence değil şu an.
Yani bir 7
Dünya
attıkları
Kupası son
zaman Almanya vardı. Bir de bu var.
kalite anlamında.
Yani
Kalite
Almanya'da bir kalite
anlamında.
düşüşlüğü var ama Almanya'da ne kadar
Evet.
düşüş olabilirse adamların ligleri, kalitesi, altyapısı her şeyle
Evet.
beraber belli bir çıtayın üzerinde kalıyorlar her
Evet.
zaman. Biz boşuna dünyanın en
İşte
iyi
mesela
5
şimdi.
ligi demiyoruz.
Aynen. Biz Almanya'yı yendik ama mesela şu an tarihin en iyi Almanya'sı değil bu Almanya.
Elbette değil.
Tamamen pesimist olmak istemiyorum. Sadece biraz daha demek istediğim nokta, ya senin de şöyle dönelim. Sen demek istediğin konuyu anlıyorum. Herkes de aynı şekilde düşünüyor. Montella çok daha iyi bir hava getirdi. Futbolcular çok daha bir bütün gibi gözüküyor. Genç çocuklar, Kenan gibi takıma güzel bir monte olmuş. Türkiye'de bulunması ve Avrupa kültüründe bilmesi kendi futbolcu döneminde de zaten bir başarısı vardı. Güzel, her şey iyi gidiyor. Ama buradaki amaç onun uzun vadeye yayılması. Maça dönelim istersen. Çok geniş girmeye ettim.
Yani
Çünkü
olur.
çok uzun bir konu. Yani saatlerce belki tartışılabilecek bir konu.
Yani tartışmayı hak eden
Belki
bir konu
daha
ama
sonra da
bunu sonraki
konuşulabilir.
bölümlere yayabiliriz evet. Ya yani önümüzde bir Galler maçı daha var zaten.
Evet.
Oraya da bir
Aynen.
parça bırakabiliriz. Özel tamam.
Hazırlık
Kadroya
maçından o zaman, hazırlık maçının
tartışması ne kadar yaparsak
anlık
yapalım.
durumundan, artılardan, eksilerden başlayalım. Oradan da Galler'le bitirebiliriz.
Yani
Ben bir
çıkan
ufak bir giriş yapayım.
tabii.
Müsaaden olursa.
Tabii.
Şimdi ilk önce önüme mesela şu an ilk 11'i almak istiyorum. Buradan aslında uzun da bir analiz yapılabilir ancak çok ayrı insanları da sıkmak istemem. Almanya değişik bir taktikte oynadı. Bence Montella'nın başarısı kadar karşı taraftaki hocanın ben bir nebze eleştirmek isterim. Yani Ferdi gibi, Kenan gibi veya kanatların kötü olmadığı bir milli takıma karşı Kyle Havertz ve Sané gibi kanat beklerini kullanmak bence çok aşırı cesur. Biraz
Mantıksız
da
ya.
bence hata gibi bir şey. Bence mantıklı değil. Tabii golü de o şekilde attılar. Sané'nin stoperle orada kanatı savunan Emre'nin arasına atmış olduğu bir pas var. Artısı var ama eksisi de var. O yine oradan değdiler golleri. Genelde Kenan'ın attığı gol veya Ferdi'nin attığı gol tamamen kanat bekinin arkasına sarkıp atılan goller. Burada söylemek istediğim şey şu. Hani biz ne kadar bizim bir artımız varsa bence karşı tarafta da bir eksi durumu var. Bilmiyorum bunu uzun dönemde bu taktikte mi oynayacak Almanya? Ama buna bir değinmek gerekiyor.
Bence Almanya bir taktik oluşturmaya çalışıyor şu anki güncellik kadrosuyla, yenilenen kadrosuyla. Daha da tam
Evet.
oturtamamış.
O bariz çünkü hoca bir şeyler deniyor. Zaten üçlü oynatmayı seven de bir hoca. Bunu da yansıtmaya çalışıyor ama bilmiyorum. Bence pek yani bence eksisi aslında fazlasıydı. Fazlaydı bu durumda. Güzel bir galibiyet ama çok derin girmeyeceğim teknik analize. Ancak söylemek istediğim nokta şu. Almanya'da geriden girip yenmek bir cesaret, takım bütünlüğü ve kondisyon gerektiren şeyler. Bu
Kondisyon
büyük
iyiydi
bir
maçta
artı.
bence. Maçtaki
Efendim?
Türk maçta Türklerin kondisyonu, 90 dakikaya yayılması ve hiç pes etmemesi ya, güzeldi benim için. Beni tatmin etti. Yani bir yerden sonra bırakıp bırakmadık
Evet.
yani.
Yani evet demek istediğim noktada o zaten hani bu standart olması gereken bir nokta. Türkiye milli takımı, Türkiye Süper Ligi gerçekten yani Almanya ile birebir standartta olmasa da Almanya'yı zorlayabilecek seviyede olması gereken bir nokta. Bence de oldu zaten. O yüzden güzel bir sonuç. Mutluyuz. İnşallah çok daha geniş bir zaman dilimine yayılır bu performans. Zaten önümüzde de çok daha önemli olan 3 gün sonra grup birinciliğimizi etkileyecek bir kaleler maçı var.
Eğer grup birincisi
İnşallah orada
olursak
yayılır.
torbalara birinci torbadan girebilirmişiz diye haber okudum da devamını araştırmadım, bakmadım ona.
Evet, hala en azından ikinci torbanın da kalmanın bir durumu da var. Evet. Şunu da değinmek lazım. Mesela 3 gün sonra bir maç var. Kadro çok değişti. Kadronun değişmesine rağmen Almanya'ya karşı gelen bir galibiyet var. Ona da değinmek gerekiyor. Yanılmıyorsam 8 tane oyuncu farklı bir önceki maçımızdan. Güzel bir nokta. Ama Almanya'nın kadrosu çok bizimki gibi bilmiyorum. Genelde ilk 11'de oynayabilecek oyuncular. Kimmichler, İlkay,
Yani Türkiye'de olsa
Saniye, Fükrüzan. Evet.
tabii ki de
Yani
Almanya'nın kadro
özetlemek
diyelim.
gerekirse bence güzel bir sonuç. Ama mesela ufak bir her şeyi polyanacılık yapmayalım. Bir yediğimiz gole de bakalım. Mesela sana daha önce de konuşmuştuk. Yanılmıyorsam ikinci gol, Füyüklük gol öncesi kanatlardan aynı durum aslında
Yani
Almanya ile baktığımız zaman. Almanya da kanatlardan gol
evet.
attı ve gol yemesine sebep oldu. Bizde de aynı şey var. Ferdi'nin kanadından ne kadar etki olduysak Zeki'nin kanadından da yanılmıyorsam iki gol de oradan geldi.
Zeki'nin hızıyla
İlk gol.
karşısındaki oyuncu hızı birbirine denk gelemedi. Zeki tutamadı ve yere yığıldı birazcık.
Geri dönüşte Zeki'nin
Ağır
biraz
kaldı.
daha iyi olmasını ben beklerim açıkçası. Çünkü Fükrük'ün attığı golde Ozan Kabak birebir kalıyor. Zeki'nin boşluğunu kullanıyor Fükrük. Virs'in koşusu sonrası. Orada Zeki Çelik
Gol
Ozan'ın
olduktan sonra
yanında
geliyor.
kademeye gelmesi gerekiyordu.
Gelemedi orada, yere yığıldı. Ne kadar koşsa da Almanya temposuna
Evet
yetişemedi oradaki
işte
maçta. O golde.
evet ona bakmak gerekiyor. Emre Akbaba biraz daha defansif anlamda etkili değil zaten hocanın çıkarması da güzel bir artı.
Yani evet.
Maç esnasında benim gözlemlediğim noktada Kaan Ayhan'ın kanat bek ve stoper arasına atılan pasların önüne geçmek için Kaan Ayhan'ın stoperi üçlemesi, bunun önüne geçmeye çalışması Nontella'nın bir artıları. Bunlar çok güzel noktalar. Altay meselesine ufaktan girersek Altay'ı sürekli eleştiren hala görüyorum işte her gelen top gol oluyor gibi. Ama bence çıkarılacak toplar değildi bilmiyorum ne düşünüyorsun? Çıkarabilir miydi yani 3
Ya
golden bir tanesini?
iki tane gol yedi Türkiye Altay'la beraber bu maçta. Altay'ı
Evet
önce
pardon. Evet pardon. Üçü
Manchester'a
takmadım ben. Özür dilerim.
gitmesi, özgüven kazanması, yani
Evet.
Fenerbahçe'de uygulandığı, durduğu psikolojik zorluk
Evet.
üzerine Manchester transferiyle beraber o zorluğu yendiğini düşünüyorum. Ne kadar yedek kalsa da şimdi Afrika'da oynanacak maçlar olacak. Onana gidecek ve Altay'ın ilk 11'de forma şansı
Evet.
bulma şeyi var. Eğer iyi değerlendirirse ve Türkiye maçında bugünkü sergilediği gibi bir devamlılık sergilerse öncelikle Manchester'da oynamaya devam edecek ve mutlu olacak. Bu da hem Manchester'a hem milli takımımıza uzun vadede çok işe yarayacağını düşünüyorum. Bugün yediği gollerde de yani ilk golde Fükrük'ün ters ayağına denk geldi Altay o golde yediğine.
İkinci var.
Tek Fükrük ikinci golü mü attı onu tam bakayım hemen.
Havertz 3. dakikada ilk golü attı. Fükrük yanılmıyorsam 40 küsürde ikinci golü attı.
Yani yediği gollerde ben pek hatalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir golü sadece kaleci yemiyor. Takım komple yiyor. Her şeyi kaleciye
Evet.
bağlamak mantıksız. Ben ters ayakta kaldı bir golde. Onun haricinde Altay göze batmadı. Göze batsaydı eğer elbette ki en ufacık bir hata olsaydı Twitter'da çok konuşuluyor.
Evet.
Özellikle Altay.
Yani
Program ya
katılıyorum sana.
Türkiye'de yenilen iki golde de tek bir oyuncuya bağlamak hiçbir zaman şu an için düşünemiyorum. Çünkü öyle bir şey değil. Öyle bir şey
Yani
olmadı.
oyuncuya bağlanacaksa ben ikinci golde Zeki'nin geri dönüşündeki sorununa bağlayabilirim. O önemli bir sorun. Ozan Kabak da çok çabuk çalınmıyor. Ya orada biraz daha Fükrü'nün içeri dönüp atacağı şutun tehlikesi dışarı doğrusu o doğru yönelmesinden çok daha fazla onu belki pozisyonunu ona göre alıp Fürkük'ü biraz daha beke doğru yönlendirebilirdi. Hani içeriği kapatıp dışarıyı riske edebilirdi. Biraz tam üstüne gidince Fürkük çok kolay çalım attı orada. Ki teknik kapasitesi çok çok yüksek olan bir golcü değil. Biraz daha ceza sahası golcüsü gibi ben gözlemliyorum.
Evet.
Yani bir eleştirmek gerekirse onu ama bunlar küçük detaylar çözülebilir. Hazırlık maçı sonuçta. Bunları görmek için zaten başlar oynanıyor.
Yani bir de
O yüzden sorun değil.
yani milli takım diyoruz da sürekli her hafta iki maç oynayan bir oyuncu topluluğunun bir araya getirmiş bir şey değil sonuçta bu. Sağdan soldan toplanan oyuncularla beraber 2 gün antrenman kampı, bir hazırlık, sonra hadi bir maça çıkalım. Yenildik mi yenildik. Bu sürekli oynanmış, sürekli bu genç oyuncularla eğer oynarsak eğer yani burada Ferdi, Emre, İrfan, Yusuf, Kenan Yıldız, Kerem gibi hani genç oyuncularla beraber uzun yıllar boyunca oynadığımızda milli takımın daha fazla neler yapabileceğini göreceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Mesela Kerem Aktürkoğlu 2 sene önce neredeydi? Şimdi nerede? Şu 5-6 kişinin arasına girip çalım attı bu maçta ve çok etkiliydi bence girdiği dakikadan sonra. Bir hücumda bir aksiyon yarattı. Abdülkerim Bardakçı'nın hücuma çıkıp penaltı kazandırması mesela oyuncu
Abdülkerim
hakkında.
Bağdatçı zaten gerçekten bence bir araştırma konusu. Yani bu zamana kadar Konya'da olup Konya'dan
Evet,
Galatasaray'a geldi değil mi?
Konya, evet.
Konya'da olup hani yani çok mükemmel bir yükseliş. Yani bu zamana kadar nasıl Konya'da çok genç yaşta da gelmedi yanılmıyorsam
28-29
bakmak
yaşına
lazım
geldi. Şu
ama.
an zaten
Evet
29
yani
yaşında.
çok ilginç bir yükseliş. Çok hani normal alışılmışın dışında bir yükseliş. Yani bu kalitede olan bir oyuncunun bu yaşa kadar bu üst seviyeye çıkmaması da özellikle Türk zorunluluğu olan bir ülkede yerli oyuncuların değerinin yüksek olduğu bir ülkede
Fenerbahçe'deki
ilginç bir
İsmail
durum.
Yüksek.
Araştırılması gereken bir durum mesela. Ben merak ediyorum şahsen. Abdülkerim Bardakçı neden daha önce bu yukarı çıkamadı bilmiyorum. Nasıl bir gelişim nedir neden böyle oldu? Bence ilgimi çeken de bir konu ama tabii ben çok beğeniyorum. Herkes gibi.
İsmail
Sol bek
Yüksek
kalitesinde bir
diyelim.
stoper. Öyle söyleyeyim.
İsmail Yüksek mesela Fenerbahçe'de oynayan adam 24 yaşında parladı defansta. Şu an Milan'la arada bir hani konuşmalar söyleniyor. Milan'ın transfer olma muhabbeti var.
Evet,
İşte
evet.
bu adamı biz mesela 19
İsmail.
yaşında neden keşfedemedik? 18 yaşında keşfedemedik de direkt ilk 11'e koyamadık. Türkiye'de genç oyunculara şans verme ön yargısı da var.
Ya sadece şansla alakalı değil. Ben biraz daha geniş de bir konu ama bilmiyorum. Sanki bence Türk oyunculara yapılması gereken tek şey şans vermek de bence değil yani. Altyapıda. Çünkü biz kendi insanımızı biraz daha fazla eleştiriyoruz. Hani yabancıya karşı yapılan o dediğim gibi bu da çok değişik bir konu. Yani bence bir 6 numaranın yabancı bir 6 numaranın kredisi oluyor dışarıdan gelen. Özellikle bilinen bir oyuncuysa.
Bir de
Ama
para verildiyse, iyi bir para verildiyse.
evet. Yani İsmail Yüksek yanılmıyorsam
Evet.
Bursa altyapısından gelen bir oyuncu çıkıp top kaybında ettiğinde hemen yani yenisine yenisi alınsın. Yani bu hiç kimse mükemmeliyeti çok kısa zamanda yakalamıyor. Biraz o konuda bence İsmail mükemmel değil ama mükemmel olabilir.
Türkiye pasaportu olduğu için, Türk olduğu için belki ligimizde biraz daha değer görüyor olabilir diye düşünüyorum mesela şu an.
Kulüpler tarafından değer görüyor ama bizim insanımızın bir sosyolojik bir konu zaten bu. Bilmiyorum ben bizim insanımızın yabancıya biraz daha toleranslı olduğunu düşünüyorum. Konu konuyu açıyor. Çok da uzun gitmek istemiyorum. Bu farklı konu çünkü o konumuz milli takım ve Almanya maçı. Umarım bu Galler'e de yansır. İlk 11'in değişeceğini düşünüyorum Galler maçında. Yusuf Yazıcı sahada 9 denedi biraz Montella. O pozisyonda aslında oynayabilecek bir oyuncu ama bence pek etkili olmadı.
Yusuf Yazıcı biraz daha geride oynayabilir. Forvet arkası.
Yani
Sahte
pozisyonu
santrafor
belli
gibi.
olmayan bir oyuncu gibi gözüküyor.
Yani pozisyonu belli
Destek,
olmayan bir
forvet.
oyuncu Türkiye'de Yusuf Yazıcıysa Almanya'da pozisyonsuz oyuncuya Kai Havertz diyebilir miyiz?
Ya, o da denilebilir. O da biraz aslında 10 numara tarzı bir oyuncu olarak çıktı Leverkusen'de. Güzel performans gösterdi. Biraz daha Alex tarzı diyebiliriz belki. Hani gole daha yönük Kesinlikle Alex'le kıyaslamıyorum bu arada. Tarzını anlatmak amaçlı söylüyorum. Hani 10 numara baktığımda Zidane biraz daha playmaker, oyun kurma yönüyle olan bir oyuncu. Alex biraz daha golcülüğüyle önde olan bir oyuncuydu
Evet.
diye söyleyebiliriz.
Evet.
Havertz biraz daha gole yönelik, hatta Şampiyonlar Ligi'nin de finalinde golü atan oyuncu da oydu
Evet.
Chelsea'de.
Evet.
Ama performansa düşüş var. Sanki pozisyon değişimi olmaya doğru gidiyor. Eskisi kadar Yusuf Yazıcı'nın o biraz benziyorlar mı emin değilim. Yusuf Yazıcı Lille'de biraz daha ikinci forvet gibi, hatta sahte 9 değil direkt 9 gibi de oynadı. Ama 9 oynamak kolay bir şey değil.
Yusuf
Yani
Yazıcı Lille'deyken Milan'a deplasmanda hat-trick yaptı. Sonra Trabzon bir
evet,
düşüş
ama
oldu. Trabzon'a
mesela
geldi. Moskova'ya
oyun
gitti.
stiline bakmak lazım. Hani 9 numaradan beklentiler nedir? Mesela topu sırtı dönük alıp topu tutabilir mi? Pasta atabilir mi? Orta sahaya git. Bunlar 9 numaralar bizim ülkemizde ya sadece gol atsın diye bakılıyor da sistemde 9 numaradan beklenen de sadece bunlar değil. Yusuf Yazıcı denendi. Güzel hazırlık maçı zaten bunlar için yapılıyor bu maç tamamıyla.
Evet,
Hiç
evet.
sorun değil. Deneyebilir hoca. İstediğini deneyebilir zaten. Amaç o. Sorun değil. Kötü de oynayabilir, iyi de oynayabilir. Amaç öğrenmek zaten ne yapabileceğini. Sadece bence sanki olmadı gibi. Alternatifler pek de yok aslında. Cenk yanılmıyorsam sakatlığı mı var yoksa formsuz mu emin değilim. Sakat Cenk ilk 18'de miydi?
İlk 18'de Cenk yok.
Sakat olma durumu olabilir. Bir daha bir
Ben
kontrol edelim ya, hata
çağrılan
yapmayalım.
listeye
Çok ufak
bakmadım
hemen.
gerçi ama şu an.
Berkan var. Bertuğ Yıldırım denenebilirdi onun haricinde ama zaten hoca deniyor onu. Alternatif de yok. Kim oynayacak 9
Forvet için
numara?
belki Barış Alper ve Kenan Yıldız beraber olabilir.
Barış Alper de direkt 9 değil
O belli
bence.
bir dakikadan sonra oyuna girdikten sonra daha
Yani
etkili oluyor, daha
evet.
bitirici oluyor.
Yani savunma arkasına koşusu biraz daha Barış Alper'in önemli. Farklı yetenekler de var tabii ki ama hani biraz daha hızlı bir oyuncu. Bertu mesela biraz daha farklı bir oyuncu. Yusuf tamamen farklı bir oyuncu. Şimdi hocayı da bu şekilde zaten eleştirmiyorum da. Yani Yusuf Yazıcı oynamayacaksa Bertu oynayacak. O oynamayacaksa kim oynayacak? Bence
Şey
alternatifimiz pek
vardı,
yok. Cenk'in durumundan kaynaklı.
Ren'in forveti vardı Türk.
Var.
Ren'in.
Trabzon'da oynayan Kasımpaşa'da gol kralı olan bir oyuncu vardı. Neydi ismi? İsmini unuttum.
Fenerbahçe'ye geldi sonra o mu?
Hayır, şu anda Trabzon'da değil mi zaten?
Evet, hatırladım.
Kasımpaşa'da gol kralı olmuştu hani. Hemen bakalım, kontrol
Hemen
edelim.
bakıyorum. Şu an hani o kadar çok futbolcu ismi var ki
Aslında
aklımıza.
Enis Destan'ın da bir şeyi var. Çıkış var ama Umut Bozok.
Umut Bozok aynen. Enis Destan Umut Bozok.
Yani uzun geniş kadroda Umut Bozok var. Harici aklıma gelen benim Türk santrafor Cenk Umut Bozok. İspanya'daki golcümüz yine
Enes
Bursaspor
Ünal
altyapısına
mı?
çıkan
Enes Ünal.
Enes Ünal var. O da yanılmıyorsam sakat uzun
Sakat.
dönem. Yani Yusuf'u denemesi bence çok mantıklı yani.
Yani tabii
Hiçbir sıkıntı
denenebilir.
görmüyorum.
Yusuf'a hazırlık maçı.
Evet, Enis Destan acaba neden alınmadı? Ben beğendim Trabzon'daki. Yani biraz daha pivot santrafor da oynayabilecek bir oyuncu. Bakıyorum uzun geniş kadroda
Yer bulabilirdi.
olsa Bertu mu acaba? Hani onun kontenjanını önüne geçti. Güzel bir tartışma konusu olabilir. Ama bu milli takımımızdan hiç bitmez ki yani. Kim gelse hep bir oyuncu söyleriz. Yani
O
o
yoktu,
gelse o
neden bu
gelse.
yok, neden bu oldu? Hep
Yani
söylenebilir.
hoca seçmişse saygı duymak lazım. Ben de
Evet,
saygı
vardır
duyuyorum.
bilebildi.
Yusuf
Ama
Yazıcı'nın oynamasında hiçbir sorun
geçmiş
yok.
kadro seçimlerini hatırlıyorum. Hocanın bir ismini bilmediğini daha araştırmadan Hollanda 2. liginden gelip Türkiye milli takımına seçilen oyuncular oldu.
Almanya 2. liginden vardı bir tane sarışın diyeceğim. İsmini unuttum. Çok
Ben
kısa bir dönem. Abdullah Avcı döneminde Almanya 2. liginden getirmişti Abdullah Avcı'nı.
ya bilmiyorum.
Neyse. Çok dağılmayalım.
Ya aslında konu konuyu açıyor. Konuşulacak o kadar çok konu var ki
Evet.
bunları daha sonraki programlarda
Yani bence
konuşabiliriz.
buradan çok ufak Galler maçına olan umutlarımızı söyleyip Beşiktaş'a geçelim ufaktan.
Tabii bir dakika. Türkiye Galler maçı bakalım nerede oynanacaktı?
Hemen bakayım ben.
Galler'de oynanacakmış. Salı günü saat 22.45. Muhtemelen yine TRT1 ekranlarından yayınlanır maç.
Önemli bir maç. Aslında beraberliğin yeteceği bir maç ama sanki Galler'e beraberliğin yetmeyeceği bir maç. Merak ediyorum açıkçası.
Galler'in kazanması lazım ikinci olması için.
Evet.
Ama Hırvatistan'ın
Hırvatistan'da
da
hala
aynı
bir umudu
zamanda
var.
Hırvatistan'ın da kaybetmesi lazım.
Yani koskoca Hırvatistan'ın gruptan çıkamaması da ayrı bir konu mesela.
Yani
Eğer öyle bir şey
ne
olursa.
kadar koskoca Hırvatistan diyebiliriz? Adamlar Dünya Kupası'nı gördüler. Üçüncü ya da dördüncü oldular son Dünya Kupası'nda. Arjantin'in finalde kazandığı bir maçta. Ondan sonra önceki Dünya Kupası'nda da finale çıktılar aynı kadroyla. Artık bu sene de aynı kadroyla devam ettirmek biraz zor. Hepsi yaşlandı. Modric 38-39 yaşlarına geldi. Vida'yı zaten sen daha iyi bilirsin Beşiktaş döneminden.
Evet. Vida'nın durumu pek eski Vida gibi değil tabii ki.
Yani o bence onu satsaydınız parayla.
Tabii. Yani o tüm mesela peşkeşe gelince konuşabiliriz de işte bizim sıkıntımız da çok yüceltiyoruz ya işte bir de 100 milyon falan hani ayrı konular tabii ama işte neye göre alıp neye göre satmak bunlar tamamen standartizasyon olması gereken şeyler bunlar bence sayısal olarak verilerle analiz edilip kararların alınması gereken duygusal kararlar her ne kadar bizi sevindirse de her zaman sevindirmiyor. Vida satılsaydı Vida'nın konusuna girersek Marcelo'yu 7,5 milyon euroya yanılmıyorsam Lyon'a satıp Pepe'yi ücretsiz bedava etiketiyle alıp ondan sonra 7 milyona yakın bir maaş verip bir
Yani.
sene sonra Porto'ya bedavaya verip maaşını ödemeyip ya sonra adamlar sana paralar nerede diye bağırabilir
Siz bir
tabii
şey
dikkat olman.
soracağım.
Bunlar ayrı konular ama sonuçlar her karar bir sonuç doğuruyor. Bunu analiz etmek gerekir.
Siz Fabri'yi satıp
Yani.
sonra mı Boyko'yu almıştınız yoksa tam tersi miydi?
Boyko yanılmıyorsam Fabri zamanında da vardı ya. Boyko da Dnipro'dan geldi. Çok. Ama işte mesela Boyko'yu neye göre aldı? Fabri ve Boyko çok farklı kaleciler. Oyun tarzına göre mesela şimdi Altay hakkında konuştuk. Altay'ın FM oynayanlar bilir. Libero kaleci veya defansif kaleci mantıkları vardır. Altay bence biraz daha libero kaleci oynayabilecek bir kaleci değil. Uğurcan da aynı şekilde. Biraz daha çizgi kalecine daha yakın, defansif kaleciye daha yakın oyuncular. Dün Almanya milli takımında Türkiye cesaret gösterip Almanya'ya direkt full bir baskı yaptı. Bana kalırsa Mert bu tarz oyunda biraz daha ön planda. Çünkü çıkışları ve ayakları daha iyi olan bir kaleci. Her ne kadar bazen hatalar yapsa da. Boyko da aynı. Boyko'ya dönecek gerek dönersek Boyko da tamamen defansif kaleciydi. Dnipro'da UEFA Kupası'nda güzel bir performans gösterip
Sonra 3,30
transfer
milyona
olmuştu.
gelip Beşiktaş'a geldi.
Ama yani Fabri ile alakalı kıyaslanamaz çünkü
Fabri daha sonra
Fabri
gelmiş baktım.
tamamıyla aynı. Kaleci olarak belki Boyko daha iyi olabilir. O Boyko'nun top hali ama Fabri Beşiktaş'ın ihtiyacı olan kaleciydi. Zaten iyi de performans verdi. Çok da severim şahsen. Keşke gitmeseydi ama
Hem ücretsiz
gitti.
alıp iyi bir fiyatı
Çok
sattınız
farklı
yani.
kaleciler geldi arkasına. Mert de Fabri mesela biraz daha benzer oyuncular. Boyko çok farklı bir oyuncular. Boyko'nun geliş tarihine bakmak lazım. Transfer Market'ten.
2015-2016 yıllarına gelmiş.
Beşiktaş'ın o dönemki kadrosunu görebiliyor musun?
Tabii ki de hemen bakayım.
Hatta gelirken
Şey gelmiş mesela o dönem
işte
Sosa, Rodolfo, Andreas Beck, Aras Özbiliz,
evet
Quaresma gelmiş Porto'dan. Yine
ara söz birisi evet.
ikinci Quaresma dönemi herhalde o. Ya da ilk Quaresma dönemi.
Yanılmıyorsam evet.
Tosic gelmiş.
Evet.
Tosic gelmiş mesela o dönem bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden. Çok da iyi iş yaptı sizde.
Sol bek olarak gelip hocanın
Marsilya'yı
aynen.
kiralık olarak aldınız Hannover'den.
Evet. O zaman Beşiktaş'a giriş yaptık. Mesela Beşiktaş'ta bu konuyla bağlantılı bir konu aslında şu an Beşiktaş'ın şu anki durumu bence.
Beşiktaş'ta bence
Beşiktaş
teknik
şu an
direktör
başkan.
değil, teknik direktöre başkanlık
Evet.
konusundan başlayabiliriz. Ben teknik direktör olarak Rıza Çalınbay'ın geç kalındığını düşünüyorum. Niye
Ya
şimdi
Rıza
kaldı?
Çalınbay'ın geliyor olması bile bence zaten Rıza Çalınbay'dan kimse eleştiri yapamaz bu.
Adam
Yani biz
Sivasspor
şahsen ben
döneminde mükemmeldi.
eleştirinin E'sini başlattım ama Rıza Çalınbay Beşiktaş'ın gelecek planlarıyla alakalı oturup konuşulup tartışılıp plan yapılarak mı geldi? Yoksa sadece acil durum butonu mu yani? Bence bu Rıza Çalınbay'ın buraya bu şekilde geliyor olması Rıza Çalınbay'ın ve Beşiktaş'ın durumunun negatifliğini gösterir. Bu da güzel bir şey değil. Rıza
Hani
Çalınbay kötü bir hoca değil hiçbir şekilde.
Rıza
Ama Rıza
Çalınbay
Çalınbay'ın şunu söyleyeyim sana topu bırakmadan önce. Rıza Çalınbay'ın oyun stiliyle Beşiktaş'ın şu anki kadrosu veya Beşiktaş'ın gelecekteki oynamak istediği oyun stili uyuyor mu? Bunun analizi falan yapılmadı. Rıza Çalınbay genel Sivasspor ve daha önceki takımlarda biraz daha uzun top oynayan, oyuncunun
kontra.
kadronun belki yetkinliğine eşdeğer olarak biraz da Anadolu takımlarıyla çalışmış, Anadolu futbolu oynatan bir hoca olarak gözüküyor. Beşiktaş büyük takım. Beşiktaş ne kadar uzun top atarak devam edebilir?
Ya.
Yani Rıza Hoca şu an geldi. Son maçta da mesela uzun top oynadılar. Çünkü baskı yapılıyor. Stoperler ona göre alınmadı. Süper tamam. Anı kurtardık ama şimdi Rıza Hoca geldi. Oyun stili nedir? Hangi oyuncu ona uyuyor? Ona göre neye göre transfer yapılacak? Hani madem Ahmet Nur Çebi geldi, biz tasarruftu. Yok işte biz hesap soracağız. Tasarruf yapacağız. Şimdi 40 tane oyuncu almışlar yanılmıyorsam son 2 senede. Kim ne yaptı? Neyin tasarrufu yaptı? Madem tasarruf yapacaklardı, niye gittiler ona 4,5 milyon euro verdiler? Madem Demir Ege oynuyor zaten. Yani bunlar hep bağlantılı konular. Rıza Hoca'yı geç çağırdılar diyoruz. Evet ama çağırmaları gerekmesi bile çok bir sıkıntılı bir durum zaten. Bence çok daha öncesine gitmek gerekiyor.
Şimdi Rıza
En başta.
Ahmet Nur Çebi
Hatta
zamanında
Fikret
iyiydi.
Orman'ın bir öncesine bile gitmek gerekiyor buraya bağlamak için.
Fikret Orman'dan önce kim vardı?
Fikret Orman'dan önce Demirören arkasına geldi yanılmıyorsam.
Borçlarda o zaman onlar başladı.
Demirören'in sonrasına gelen bir başkan. Ekonomi bakanı olsun denilen bir başkan. Giderken paralar nerede deyip alt yazı geçmek gerekirse kendi zimmetine para geçirmekle suçlanan, yaftalanan bir adam. Şimdi mesela görüyorum ben Fikret Orman geri gelsin diyen çok insan var taraftar bazında. Madem neden adama hırsız dediniz, şimdi o zaman adama niye geri gelsin diyorsunuz diye adama sorarlar yani. Benim demek istediğim nokta şu, bir standart olması gerekir. Beşiktaş'ın bir oyun stili olması gerekir. Beşiktaş'ın bir uzun dönem planı olması gerekir. Sportif direktör denilen kavram mesela illa sportif direktör olması gerekmiyor. Bayern Münih güzel bir örnek mesela eski oyuncuların bilinirliği kullanıyor. Şu anki gelen mesela Serdar Adalı, Hasan Arat çeşitli isimler öne sürülüyor. İşte Mehmet Özdilek, Samet Aybaba gibi bu tarz en azından fikir verebilecek kişilerin kulüpte her daim bulunması gerekiyor. Çünkü bunlar başkan gelir, gider, 40 tane oyuncu da alır. Sonra 40 tane oyuncu geri Beşiktaş'a kalır. Bunun da parasını Beşiktaş verir. Ondan sonra giderin işte bırakmam seni ve benzeri kampanyalar Beşiktaş. Herkes para verir. Sen git benim verdiğim parayı 4,5 milyon euro ona verirsen ben de bir daha vermem arkadaş o zaman.
İnsanlar enayi
Madem
değil.
transfer yapıyorsun. Uzatıyorum ama benim biraz içimin yaralı oldu bir konu.
Tabii.
Bırakmam seni kampanyası yapıyorsun. Herkes cebinden arttırdığı parayı veriyor ki Türkiye'nin ekonomisi ortada. İnsanların gelir durumu ortada. Yapılan yardım miktarı da ortada. Sen ondan sonra gidip 4,5 milyon euro ona ay veriyorsun. Hacı Ahmet orada zaten. O bölgede Demir Ege'ye de bir oyuncu var. Her ne kadar yaftalasak da Necip gibi bir de oyuncu var. Senin planını kim yaptı, neye göre yaptı? Şimdi bu onanın parasını kim verecek? Ahmet Nur Çebi bıraktı gitti. Şimdi ne olacak yani? Bir daha yapsınlar o zaman kampanya. O zaman onanın parasını verelim. Olmaz ki böyle bir şey. Bunun hesabını kim verecek? Benim söylemek istediğim şey böyle bir standart oluşturulsun ki bu tarz hareketleri yapan kişiler bunun hesabını vermesi gerekiyor. Madem Demir Ege onanın daha iyi oynuyordu. 4,5 milyon euro niye aldınız arkadaş? Kim aldırdı Onana'yı? O zaman açıklasınlar. Onana'nın transferini kim yaptı? Burak Yılmaz tavsiye etti diyorlar işte Fransa Ligi döneminden. Yani ben ona çok kötü oyuncu leş diyemem çünkü görmedik adamı. Ama yani hiç oynamıyorsa bir şey var değil mi? Bir sıkıntı var burada.
Ya ben
Bunun
Onana'nın transfer geçmişine bakıyorum şimdi. Lille gitmiş, bir sene sonra Belçika'ya kiralanmış, sonra yine kendi liginden Bordeaux'a kiralanmış, Bordeaux'a transfer olmuş, sonra Lens'e geliyor, sonra Beşiktaş'a geliyor. Yani sürekli bir transfer sirkülasyon içerisinde ve daha adam 23. Yani bu oyuncudan ne
evet.
kadar bir verim, bir performans bekleyebilirsin? 4 milyon veriyorsun.
Yani 4 milyon verilebilir. Mesela verilen 4 milyonun sorunu değil.
Bu
Trabzon'da aldı aynı tipte bir oyuncu.
profilde bir
Mendy diye onun
oyuncuya
mesela
4
ismi.
milyon. Bu profilde sürekli transfer yapan daha 23 yaş. Türkiye standartlarında
Yes.
biraz fazla.
Evet. Beşiktaş standartı. Türkiye standartında. Tabii Türkiye standartı ayrı bir şey. Beşiktaş'ın mottosu transferde hani işte biz her kuruşun hesabını soracağız diyor Ahmet Nur Çebi. Transferde her kuruşun hesabını soracağız diyen bir başkan Ahmet Nur Çebi. Şimdi o zaman bakalım yani açıp insanın bakması gerekiyor. Bakalımdan ziyade benim demek istediğim sadece sistemin benim başkana değil. Beşiktaş'ın seyircisine de Beşiktaş'ın taraftarına da. Biliyorum herkes bu konuda zaten içi dolmuş. Ama yani benim isyanım daha ötesine. Kişi veya oyunculara değil. Onana burada bir özne olabilir ama konu Onana değil. Konu Ahmet Nur Çebi. Önemli olan konuştuğumuz kişi, sıkıntının belki herkesin düşündüğü kişi Ahmet Nur Çebi olabilir ama bence sorun Ahmet Nur Çebi de değil.
Büyük bir pasta var
Sorun
ortada. Herkes
yani şimdi şöyle söyleyeyim,
sahada
özür diliyorum,
var.
böldüm seni ama ya Bayern Münih'te bunu yapamazsın. Adamı ikinci ayda tekmelerler dışarı. Oliver Kahn falan girip yumruklar yani adam orada. Ben hani Oliver Kahn olsa ben de yapamam yani. Onana'yı aldım
Oliver bu
patlasa bak
arada
döver diye korkarım yani anladın
geçen
mı?
seneki Bayern Münih şampiyonluğu son maçta kaldı ya Bayern Münih Borussia Dortmund maçında. Son maçta
Evet.
şampiyon olduktan sonra Oliver Kahn'ı bir postaladılar.
Yani evet yani Oliver Kahn'ı bile posturuyor ama Oliver Kahn'ın orada olması bile bir şey. Şimdi Bayern Münih'in başarısı şimdi bakıyorsun mesela geri dönelim hafiften. Bayern Münih kimle yarışıyor? Borussia Dortmund'la yarışıyor. Borussia Dortmund'un hocası kim? Edin Terzic. Edin Terzic kim? Slaven Bilic'in yardımcısı. Slaven Bilic'i kim getirdi? Ahmet Nur Çebi getirmedi. Fikret Orman da getirmedi. Önder Özen getirdi. Şimdi Önder Özen kim? Futbol direktörü. Futbol direktörünün amacı ne? Futbolu yönetmek, plan yapmak. Beşiktaş'ın futbolunu kim yönetiyor, kim plan yapıyor?
Kimse.
Yani isimler söyleriz şimdi de herkesin burada eleştirdiği eski Beşiktaş'ın futbol direktörü vardı. O oraya girmeyeceğim. Herkes onu eleştiriyor. Tamam ama sen şimdi adamı eleştiriyorsun. Bana bir profil veriyorsun. Ben futbol direktörüyüm, sen kulüp başkanısın. Diyorsun ki Samet, bana 300 bin euro para var benim elimde. Bana 300 bin euroluk hoca bul. Ben giriyorum abi, filtreyi koyuyorum, 300 bin euro. 300 bin euroya getiriyorum, 5 tane hoca buluyorum. Sonra diyorsun ki ben 2 sene çalışacağım, 3 sene çalışacağım, plan yapıyorum. Valerian İsmail'le gönderdim. O zaman şimdi sorun kimde? Hocayı getiren de mi? 300 bin euro burada tamamen farazi bir rakam. Emin değilim maaşınla alakalı. 300 bin euro filtre koyan da mı? 300 bin yoksa sorun 300 bin euro filtreyi koymasına izin veren sistemde mi? Kim karar veriyor abi? Ahmet Nur Çebi neden filtre koyuyor? Ahmet Nur Çebi filtre koyuyorsa niye kimse buna ses çıkaramıyor? Yani sıkıntı çok daha büyük. Rıza Çalınbay geldi. Rıza Çalınbay gider. Samet Aybaba gelir. Altyapıdan oyuncu koyarlar. Madem altyapıdan oyuncu koyacaktık, madem buraya düşecektik, yani Beşiktaş'ın geldi şu an, yazık, insanlar mutsuz. Madem öyle olacaktı, ben de şunu diyorum ki, benim de önerim naçizane. Taraftar gözüyle söylüyorum. Madem bu kadar kötü olacaktık, 30 milyon, 40 milyon euro maaş bütçesi vereceklerine, o zaman Serdar Saatçileri, Rıdvanları, Emirhan İlkanları, Demir Ege'leri koysalardı ilk 11'e, o zaman 5. olsaydık, 10. olsaydık, yemin ediyorum sana Beşiktaş'ın %50, harbi Beşiktaş taraftarı değil
Mesela
adam üzülmezdi.
Sergen
Derdik ki tamam
zamanında
abi.
kalede Ersin vardı abi, yani daha genç çocuk.
Olabilir. Rıdvan'la Ersin oynadı.
Aynen.
Kimsenin yüzüne bakmadı. Larin 20 küsür gol attı.
Yani o sezonda Beşiktaş
Yani
şampiyon olmasaydı bile Beşiktaşlılar şampiyon
biz mutsuz
olduklarındaki
değildik yani.
hissiyat değişmezdi. Çünkü
Yani
verdiklerinin karşılığını alıyordu. Taraftar hani emeğinin karşılığını alıyordu. Stada gitmek az bir şey değil artık günümüz şartlarında.
feda zaman iletişim meselesi işte konu da bu zaten. Sen şimdi çıkıyorsun, A Spor'a yanılmıyorsam bir açıklaması var. Biz şampiyon olacağız. 199 diyordu Ahmet Nur
Ya.
Çebi. Yani şimdi
İletişim
ama
bilmiyorum.
öteki taraf
Canbaş
mesela
Tolga'yı
Fikret
tanırsın.
Orman'ı ben beğeniyorum. Beğeniyordum. Son yaptı dediğim gibi Marsilya ile alakalı o senesi hariç yapmış olduğu hatalardan kaynaklı eleştirdim. Yine de eleştiririm. Ama adam mesela dedi ki biz dedi feda dönemi yapacağız dedi. Herkes ona göre. Beşiktaş taraftarı da kimse şey demedi yani. Sen kimseye nasıl feda diyorsun? Diyen var illa çıkmıştır da. Demek istediğim nokta şu. Bir uzun dönemli plan program olması lazım. Andık artık başarıyla. Ya Beşiktaş bu sene şampiyon olmaz. Bir dahaki sene şampiyon olmaz. Öbür sene şampiyon olur. Ne değişir?
Ama 2 sene
4,5
sonra
milyon
olacak
euroyu
şampiyon bu sene atılmayacak ki temeller. Önemli olan bu sene temeller. Bu sene sonra gelecek olan şampiyonluk. Ve daha uzun vadede sürecek. Aynı zamanda hem Beşiktaş hem milli takıma yarar bu.
yani hepsine yarar. Hiçbir şeye sıkıntı olmaz. Sen Arat'ın söylediği nokta. Mesela şimdi yeni başkan adayları kimler? Serdar Adalı, Hasan Arat. Serdar Adalı Yıldırım Demirören döneminde de ikinci başkanlık yapmış. Kulübe çok fedakarlık etmiş bir insan. Ama eleştirdiğim nokta şu Serdar Adalı'yla alakalı. Yani Yıldırım Demirören dönemi Beşiktaş'ın en acılı dönemlerinden bir tanesi. İnsanların mutsuz olduğu. O dönemde mesela şu o dönemde ikinci başkanlık yapan bir insan her ne kadar Serdar Adalı 5 yaşın hapis daha yapmış bir insan olsa da ben de gerçekten sempati duyduğum bir insan o konuda. Eleştirdiğim nokta da şu. Farklı bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani Serdar Adalı tamam farklı bir bakış açısı getirecek ama Hasan Arat biraz daha farklı bir şeyler söylüyor. Diyor ki yani kulübün Seba'nın döneminden yapılan işletmelerin işte tesislerin durumlarından 23 senelik sıkıntılardan çok farklı şeylerden bahsediyor. Hasan Arat'ın söylediği şeyler farklı. Bence farklılık gerekiyor. Tam istenen tam gereken farklılık Hasan Arat'ın farklılığı mı bunu zaman gösterecek ama benim demek istediğim nokta şu. Gerekirse biz Onana'yı almayalım. Biz gerekirse değişik oyuncular almayalım. Gidelim Ümraniyespor'u alalım. 4,5 milyon euroyu biz Ümraniye'ye verseydik Ümraniye bize verirlerdi. Hadi bilemedin 10 milyon euro olsun bilmiyorum. Ya bir senede 10 milyon euro gidip Ümraniye'ye alalım. Ümraniye'ye ikinci takım yapalım. Demir Ege'ler, Rıdvanlar, genç çocuklar gitsin orada yetişsin gelişsin bizim takıma monte olsun. Bir sistem oluşsun. Biz bir sene 2 sene şampiyon olmayalım. Ama bir altyapımız oluşsun. Genç çocuklar gelişsin. Onların tesisleri olsun. Görelim bakalım çocuklar nerede duş alıyor. Nerede nasıl sahalarda oynuyorlar. Buraya yatırım yapılsın. Ben demiyorum ki Beşiktaş başarılı olmasın. Madem durum bu hale geldi. Mesela şimdi ne yapacaksın? Hemen gidip 20 tane oyuncu alıp Galatasaray'ın daha iyi kadro kurup şampiyon olacaksın. Tamam
Şampiyon
oldun.
oldun. Ya
Niye
olamadın.
olamazsan?
Ya olamadın. Ne oldu bu maaş
Ha?
bütçesi? Haydi.
İşte olamazsan Fikret Orman gibi oluyorsun. Hırsız oluyorsun.
Bir de sen de biz geçen de program hakkında konuşurken programı yapmamız konuları değiniyorduk. Paf takımı.
Evet.
Paf
PAF
ligi.
takımı vardı bizim gençliğimizde. Yok şimdi. Nerede PAF takımı?
Yok öyle bir şey
Genç
yani.
çocuklar nerede oynuyor?
Biliyor muyuz? Hayır. Altyapılarda ama
Ben
altyapılarda ne
bilmiyorum.
kadar kaliteli, ne kadar değerli, kendi aralarında ne kadar mücadele ediyorlar. O ruh, o eğitim görebiliyorlar mı? Mesela bilmiyoruz.
Yani PAF takımı çözüm mü? Değil ama en azından bir şeydi şimdi. PAF takımı da yok. Nerede oynuyor çocuklar ya? Kimse kim biliyor mu insanlar? Bir de mesela bak ben rahatsızım abi. Mesela bilmiyorum ama insanlar rahatsız olduğunu dile getirmesi lazım. Yani şimdi sen popülerizm yapıp iki tane transfer etti diye takım pop işte büyük başkan dersen olmaz abi o zaman. Sıkıntı biraz da mesela taraftardan da kaynaklı. Abi isyan etmesi gerekiyor insanların. Ama isyan ettiğin nokta şu, yıldız oyuncu transferi yapılmadı diye değil. Beşiktaş'ın planı olmadı diye isyan etmesi gerekiyor
Şimdi
insanlar.
Samet, şimdi sana çok
Bu bir...
garip bir
Evet.
bilgi vereceğim şimdi. Transfer Market'te az önce aklıma geldi. Beşiktaş A2 yazdım. Transfer Market'ten bakıyorum abi. 2017, 2018, 2018, 2019 sezonu var. Sonra bir boşluk var. 2023, 2024 sezonu var. 2023, 2024 sezonunda hiçbir oyuncu yok. Ama 2018, 2019 sezonunda kalede Ersin Destanoğlu var mesela.
Evet.
Yani şu an iyi oyuncular var, o zaman ismini bildiğimiz şu
Var
an.
yani.
Oğuzhan Aydoğan
Kötü de
var.
olsa oyuncu var. Kötü de olsa oyuncu var abi. Oyuncu olmayan bir şey kötü de olamaz ki yani.
Sen altyapıdan bir şey
Bu insanların
üretmezsen
bunu
ne
konuşması
kadar başarılı
lazım.
olabilirsin?
Yani benim demek istediğim nokta şu. Rıza Canımbay gelmiş. Valerian İsmail gelmiş. Bunlar önemli insanlar. Rıza Canımbay özellikle farklı bir nokta tamam ama. Ya bir kulübün bir stratejisi olması lazım. Ve kulübün planı olması lazım. Uzun dönemli. Kulübün bir felsefesi olması lazım. Beşiktaş'ın felsefesini bitirdiler abi.
Evet.
Beşiktaş taraftarının sloganıdır. Yensen de yenilsen de yensen de derler. Hani biz sevinmek için sevmedik. Beşiktaş taraftarı Yıldırım Demirören zamanında dahi, Beşiktaş Ertuğrul Sağlam zamanında dahi çok büyük sıkıntılar yaşarken de
Ben
her zaman stadı doldurmuş insanlar. Şimdi Beşiktaş insanlar stada gitmiyorlar.
bir şey daha soracağım. Şimdi de fark ettim abi. Mesela biz Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi altyapılara, A takımına getirdikleri yardımcı hocalar da falan haberlere çıkıyor. Görüyoruz yani, önemli isimleri
Yasin
getiriyorlar. Önemli isimleri getiriyorlar. Altyapılara hoca olsun ya, yanlarına teki bey hocalar getiriyorlar da ben Beşiktaş'ta bu isimlerden
Sürün.
bir hatırlamıyorum, var mı?
Yasin Sürün işte şu an. Yasin Sürün özelinde ben bir eleştiri yapmıyorum ama dediğin nokta şu abi. Yasin Sürün neye göre geldi, kime göre geldi, nerede ne başarısı yaptı, hangi hocalık sertifikaları var kimse bilmiyor. Ama bizim insanlar bunu bilmekte de önem göstermiyorlar. Ama bizim insanımıza özen göstermiyor diye bunu yapmamakla da olmaz abi.
Bak
Bir
şimdi,
sistem olması lazım.
Burak Yılmaz'ı
Benim demek istediğim nokta şu.
Beşiktaş'tan ayrılıyor Burak Yılmaz. Gelecek planları içerisinde Türkiye milli takım var mesela. Neden? Adam daha
Kaan Tayfan.
yeni bıraktı futbolu, bir eğitim görecek mi? Milli takıma nasıl
Ya
gidebilir?
olabilir. İşte dediğimiz ne? Yine aynı şeyi söylüyorum abi. Yani neye göre, kime göre? Burak Yılmaz çok da iyi bir hoca da olabilir. Olmayabilir de. İnsanlar bir şeyler bilmesi gerekiyor. Türkiye'de sistem böyle işte işlemiyor. Çok farklı yerlere de gidiyor konu ama.
Yani mesela Arteta'da futbolu bıraktı. Hocalık olarak City'de Guardiola'nın yanında yetişti. Adam sonra
İşte
Arsenal'in
Burak
teknik
Yılmaz
direktörü oldu.
Arteta'dan daha etkili bir hoca
Daha mı çok
olabilir.
iyi biliyordu
Çok
adam?
hemen.
Direkt milli takıma gidiyor ya da Beşiktaş'ın A hocası geçiyor. Tabii Beşiktaş'ın altyapısından
Ama
geldi. Tamam.
getirmezler ki. Niye getirmiyorlar? İşte Arteta kötü topçuydu ben mesela. Hani başka daha iyi oyuncu yokmuş mu mesela? Hani onu ne getirmiyorlar hemen şeyin başına, Arsenal'in başına. Adam kaç sene sonra geldi.
Adam da
Yani
önce kendim
işte
yetişmem
bu.
lazım dedi ki sonra Arsenal'in başı.
Ya tamam bunun örnekleri de var şimdi. Mesela eleştirenler olacak işte Vincent Kompany falan hemen daha futbolcuyken oldu. Bunun örnekleri de var
Abi
ama
Kampani
uzun dönemde başarılı olmuş örnekleri çok yok.
Anderlecht'teyken Kampani aynı zamanda teknik direktör. Hani Anderlecht ne kadar başarılı oldu ondan sonra Kompani
Ya
döneminde.
bakabiliriz ama mesele o değil. Mesele ben özetleyeyim çok uzun bir konu. Bence insanların sistem etmesi gereken konu kişiler, isimler değil. Sistem, felsefe ve beklentiler. Beşiktaş taraftarı mesela şunu da bağlayayım. Beşiktaş mükemmel seneye çok güzel kadro kurdu. Sallıyorum rakamları. 70 milyon euro maaş bütçesi oluşturdular. İşte Icardi bir tarafta, bir tarafta Dzeko, bir tarafta Aboubakar ve benzeri mükemmel kadro kurdu. 3 tane takım var şampiyonluğa aday. Bunların kadroları büyük ihtimal Türkiye Süper Ligi'nin olması gerekenden çok daha maliyetli kadrolar. Bunlardan üçünden bir tanesi şampiyon olacak, iki tanesi olmayacak. Diğer iki tanesi direkt zarar yazacak abi. Bütçeye eksi yazacak. Bir sene yazacak, iki sene yazacak, üç sene yazacak.
Ama mesela ben Adana Spor'un, Sivas Spor'un şampiyonluk hedeflerinden ziyade Avrupa'na katılma hedeflerinin olmasını daha makul görüyorum. Daha bilinçli, daha ayakları yere basan bir sistem diyorlar.
Evet. Yani mesela Feda döneminde yanılmıyorsam 2-3 senenin sonucunda gelen bir
Şampiyonluk var.
şampiyonluk dönemi var. Arka
Evet.
arkaya gelen. Hatta belki Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden lider çıktı sezonda şampiyon olma durumu da olsa çok daha farklı yere gidecek iş. Ama bunun öncesinde çok
Heh.
daha sağlam zeminlerle geliyor.
Mesela
Yani demek
Evet. Mesela Galatasaray UEFA Kupası almadan önceki 4 sene şampiyon oldu. O zeminle beraber toprak sağlamdı. Zemin sağlamdı
Ama
ki.
işte kimler geliyor? Altyapıda kaç tane oyuncusu var?
Ama
Yani.
o dönem Emre Belözoğlu 19 yaşındaydı takımda oynarken, Galatasaray'ın A takımındayken. Şu an mesela ne var o potansiyelde oynayacak oyun? Kimi oynatabilirsin? Sonra gidip
Ya
Emre
bilmiyoruz ki
Inter'e
biz.
gitti.
Paf takımı yok. U21 yok. Galatasaray'da bilmiyoruz yani. Ya o Emre mesela şu an belki bir atıyorum sallıyorum Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş versiyonu var diyelim takımda. O adam nerede oynayacak çocuk?
Gerçi sizde Beşiktaş, yani
Gidi.
Galatasaray'da da bilmiyorum ama Beşiktaş'ta daha fazla oluyor bu. Emre'nin şu anki Emre
Alırlar abi
serbest
adamı.
sağ
Adamlar
gitti.
salak değil ki. Senin gibi. Sen çocuğu oynatmıyorsun. E tamam bir Emirhan İlgan'ın özelinde Emirhan'ı da eleştirebiliriz. Benim burada dediğim gibi kişiler, isimler önemli değil. Mentalite önemli. E adam gider yani. Şimdi sen
Ama adama sen bir şey
Emirhan
vermiyorsun ki bu
İlgan'ın
adama.
aradığına.
Tutacak bir şey vermiyorsun ki adam.
Evet. E diğer Fenerbahçe'nin de bunun örnekleri vardı mesela. Ama
Fenerbahçe'de bir
mesela
dönem
şimdi
çok fazla
Ozan'da
vardı.
evet. Sen Onana'yı alırsan şimdi Demiregen'in ben Demiregen'in yerinde olsam bana da Torino teklif etse 4,5 milyon euro şeyle düşünürüm yani. Çünkü adam Onana'yı almış. O bölgede farklı isimler de oynatıyorlar. Demiregen'le bir iletişim kurarsın. Dersin ki biz sana bir gelecek planı yaptık. 20 tane maç varsa sana 8 maçta ilk 11. Şu kadar maçta sonradan oyunu almayı düşünüyoruz. Oyun planımız şu. Senden beklentimiz şu. Şu alanda kendini geliştirmen lazım. Şu alanda iyisin. Gibi bir gelecek planı sunarsın. Dersin ki biz mesela senin beklentilerin noktasında dersek yine Demirege ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Tamam okey. Ya ben gitmek istiyorum. Yurt dışına temsil etmek istiyorum. Tamam. Sana bir çıkış maddesi koyalım. Yani bir adama bir profesyonel destek sağlarsın. Bir adama kariyer koçluğu sağlarsın. Adam ona göre sana zaten kulübe bağlılık artı profesyonel bağlılık da sana gösterir. Yani bunların hangisi yapılıyor abi? Çiftlik gibi yönetiyorlar kulübü. Çünkü genç
Hayırlısı.
çocuklara da üzülüyorum. 5 yaşına da üzülüyorum. Ama kızıyorum yani. Taraftarlara da kızıyorum. Abi tepkilerini göstermesi insanlar. İnsanlar popüler bir bakış açısı olmamış. Ona ana gelmiş gelmemiş. Herkes seviniyordu ona ana geldiği zaman. Hani herkes demeyeyim de bir nebze. Tamam bir oyuncu aldık. Bilmiyorum ya. Bence insanlar birazcık sistem etmesi lazım. Abi Demirege oynasın o zaman. Transfer başkan transfer yaptı diyen insanlar keşke bir o kadar da başkan genç çocukla oynasın diye baskı yapsalardı.
Yani sizin de kadronuza bakıyorum. Şu an gayet güzel, genç, yetenekli oyuncular var. İsimleri olarak gözüküyorlar ama onlardan önce, yani onları sırada gelene kadar mesela Ante Rebic, Bahtiyar var. Hani
Evet.
Rebic'le
Ya
Bahtiyar oynayacak ki
Bahtiyar meselesi şaka gibi mesela. Mesela Bahtiyar üzerinde bir sıkıntı yok ama Bahtiyar niye aldılar? İşte Bahtiyar Türk kontenjanına da giriyor. Türk oyuncu.
o da bir
Ya,
problem. Türk
madem Türk
kontenjanını konuşmak
kontenjanı
lazım.
sıkıntımız vardı. Rıdvan'ı niye gönderdik abi 4,5 milyon euro? Gittik Bahtiyar'ı aldık 4,5 milyon euro.
Yani
Madem sıkıntımız vardı stoperde iki tane yabancı oynayacaktık. Serdar Saatçi niye gitti? Onun yerine geldi
Erik
Bailly. Hani,
Bey,
yok şey
Amerti.
neydi o Amartey.
Amart.
Şey var hatta İspanyol çocuk vardı. Atletico Madrid'den geldi.
Le Pedro
Montero.
Montero. Adam gene iyiydi be.
Yani görece. Demek istediğim nokta şu. Yani madem sen Türk oyuncu sıkıntısından dolayı gidip Rusya'dan bilinmeyen bir adamdan mavi pasaportu 4,5 milyon para verip alıyorsun. Sırf yedek kontenjanını doldursun diye. O
Emrecan
zaman bir
Bulut
tane
var
Türk
onun
oyuncunu
yerine.
tut yani. Gerek
Emrecan Bulut var
kalmasın.
abi sizde. Şu an Emrecan Bulut diye bir adam var. 99 numara.
Evet onu da bıçakladılar galiba sokakta. O yüzden oynayamıyor.
Bilmiyorum. Şu an oynama izni yok
Bir şeyler
gözüküyor.
oldu ama bilmiyorum. Onu da mesela iletişim ne oldu? Bir olay yaşandı falan dediler.
Abi
Tamam o da kişisel.
Beşiktaş'ta şu an iletişim. Ya aslında diğer
Beşiktaş'ta
tüm
her şeyin
takımlarda da
problem var.
problem var da Beşiktaş'ta şu an bağırıyor yani iletişim, yönetim.
Şimdi şu konuyu başkanlara bağlayalım. Konumuz aslında başkanlar. Ben doluyum. Konu başka yerlere gidiyor. Gitmemesi elimde değil yani. Çünkü bence sorunlar bu genel mantaliteden kaynaklı.
Son olarak bir şey
Oraya
diyeceğim.
bağlayayım
Siz
onu. Şimdi Hasan Arat benim umudum Hasan Arat'la alakalı benim umudum var.
Amerti'yi ücretsiz almışsınız bu arada siz.
Ya ücretsiz ama işte bu, bakmak lazım aslında ne kadar imza parası veriliyor mu verilmiyor mu maaş. Standartizasyonu ne kadar? Orada kaç para maaş alıyor? Burada kaç para maaş alıyor? Birimleri neler? Bunları açıkça şeffaf bir şekilde paylaştılar mı? Ben bilmiyorum. Tamam almışlar bedava da. Bailly yabancı. Amartey yabancı. Şimdi 10 numara yok.
Mesela siz
On
Ozan
numara kim?
Özyakup'u neden
Ben
gönderdiniz?
sana soruyorum. Beşiktaş'ın 10 numarası kim?
Peki abi bakacağım. 10 numara sayılabilecek bir
Hayır
oyuncu.
ben fiziksel teknik hani
Ha,
bu futbol hani
anladım.
Beşiktaş'ın ofansif oyun kurucusu playmaker'ı kim abi Beşiktaş'ın?
Abubakar.
Hayır abi Beşiktaş'ın bu kadar santrafor adam,
Hayır
striker, golcü adam.
He, sen şöyle gerçek futbol hani saha içinde
Evet, hani
soruyorsun.
terim anlamında ve işte senin ofansif
Hani
oyun kurucusu, ayağı iyi olan
Gedson'la
kim?
Alex Oxlade-Chamberlain'in önünde oynayan bir oyuncu yok şu an.
Gedson dediğin adam 6 numara.
Tamam. Alex
Chamberlain
tam
dediğin adam 8
işte
numara.
10
Biraz
numara yok
daha
abi. 10
delici.
numara yok.
Yok abi 10 numara. Yok yani. Hani
Merkez
bu
orta
kötü bir
sahalara
adam olsun
bak
o
3
yok yani.
tane transfer market verilerine göre 3 tane merkez orta saha oyuncunuz var. 4 tane merkez orta saha oyuncunuz var. Ege, Salih, Chamberlain ve Gedson. Ama bunların hiçbiri
İşte
10 numara
Salih bir
değil.
nebze. Ama Salih o da değil yani.
Ya
Salih
sen
de
bunlardan
değil.
10 numara
Chamberlain de değil.
hiçbirinden 10 numara
Sen
sen beklemezsin.
gidiyorsun ama artı bedava diye alıyorsun. Sonra diyorsun ki yabancı kontenjanım doldu. Yerine adam alamıyorum. Ya bunu şaka yani. Böyle bir şey
Yani
olabilir mi ya?
dünya üzerinde
Ozan
Talisca
Tufan
minvalinde hiç mi
döndürdüler
oyuncu?
abi beni burada. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Dünya üzerinde Talisca minvalinde hiç mi oyuncu?
Ya 2 sene önce tanıştı. Aynen. Tarışka gitti, Tarışka geldi. Adam paranın kölesi olmuş bir adam. Parayı verirsen gelir, vermezsen gelmez. Bizi Tarışka'ya mahrum ettiler ya. Yazıktır, günahtır ya. Böyle saçmalık olmaz abi. Böyle saçmalık olmaz. Beşiktaş kulübü, büyük
Sen
kulüplerin
başkanlara
plansızlığa izin verecek sistemi olmaması lazım. Benim demek istediğim nokta bu.
değinmeden
Beşiktaş
önce
kulübü fark etmiyor başkan. Sen de başkan ol, ben de başkan ol. Eğer Beşiktaş'ın standartizasyonun felsefesinin dışına çıkıyorsak tekmeyi vursunlar gitsinler ha. Böyle sistem olacak. Beşiktaş'ın büyük Beşiktaşları olacak. Kimdir? Atıyorum Samet Aybabalar, Rıza Çalınbaylar, Metin Tekinler, Ali Gültekenler. Bu tarz isimler kulübün içerisinde olacaklar. Ve bunlar bizim göremediğimiz şeyleri görebilecek insanlar. Bu tarz işleri, salaklıkları yapan insanlar Beşiktaş kulübünde uzun süre barınmaması gerekiyor. Bunun sorumluluğunu da alması gerekiyor. Sen gittin Onana'yı aldın. Tamam, belki iyi niyetle aldın ama şimdi Demir Ege varken sana birisi demesi lazım ki abi orada amir var zaten. Demir Ege de var. Yani tamam ona neden aldın abi? Açıklayın o zaman bizi. Belki biz bilmiyoruz. Tamam Onana'nın mantığı var. O zaman açıklasınlar abi insanlara. Yani sen şimdi takımda 10 numara yokken amirin olduğu yerde Demir Ege'nin olduğu yerde Onana'yı alıyorsan ben ona sorgularım. Bailey'i aldılar ama Martial'lar Necip oynuyor. Madem Necip oynayacaktı niye aldılar o zaman? Bırakın Necip oynasın.
Ben bir şey değinmek istiyorum yönetimsel olarak bir. Yani
Gelişim yok.
Beşiktaş'ın sembol isimlerinden biri kim abi? Quaresma. İki dönem oynadı.
Yani evet.
Şimdi Quaresma'ya sezon sonunda bir veda maçı oynanırdı ya. Ne deniyordu ona?
Jübile.
Jübile yapmak yerine düşünülmeden. Direkt Gökhan İnler'e yapıyorlar mesela. Gökhan İnler'e sene
Ama
sonunda
şimdi
jübile yapılacak.
ben o konuda sana söyleyecek nasıl Quaresma emekli oldu mu ki?
Futbolu bıraktı Quaresma.
Ne zaman bıraktı? Geçen sene Braga'da mı ne oynuyordu?
Ya
İkinci ligde mi ne atanı?
2023, 2022, 2023 senesinde Vitória Guimarães'den kulüpsünüz kaldı yani. Oyun futbolu bıraktı orada. Sonra
Evet.
kariyer sonu yazıyor şu an 2023, 2024 sonunda. Şu an Quaresma
Evet
artık futbolu
bilmiyorum.
tamamen
Yani
bıraktı.
yapılması gerekiyordu işte bunlar ama yapılmıyor.
Bak
Adamlar
abi bu
Alex'in heykelini yapıp sonra
büyük bir
gönderen
reklam.
ülke kültüründen bahsediyoruz abi.
Bu büyük bir reklam
Yani
abi
bunlar işte
Beşiktaş için ya.
o bunlar izin vermemesi gerekiyor insanlar. Bu tarz yani Beşiktaş'ın başkanı geldi gitti 40 tane adam aldı. Şimdi yükünü de bıraktı. Kim ödeyecek? Beşiktaş'ın taraftarı ödeyecek. Yani yapacaklar bir kampanya. Biz gene para göndereceğiz. Ondan sonra gene savuracaklar. Ya bir kara delik gibi olmaz yani işte.
Beşiktaşlı futbolcunun yaş ortalaması abi biraz gençleşmeye ihtiyacınız var.
Ya başarı illa yaşlılıkla da sağlanabilir. Başarı yani bu düşünce evet genç oyuncular olması ama benim bu genç oyuncuya kadar geleceksek çok farklı şeyler de konuşuruz. Benim özetlemek gerekirse Hasan Arat, Serdar Adalı bir şey vizyon sunuyorlar. Hasan Arat'ın sunduğu vizyona ben biraz daha kişisel sıcak bakıyorum. Çünkü bir felsefe gösteriyor, bir felsefe sunuyor. Chelsea ve Paris Saint-Germain kulüpleriyle olan bir ilişkisi var. Farklı farklı düşünceler öne sürüyor. Yapmış olduğu basın toplantısında, Volkswagen Arena'da Cuma günü bir şeyler gösteriyor. Serdar Adalın da söylediği noktalar var. Mehmet Özdilek ve benzeri. Bunlar önemli şeyler, güzel şeyler. Bunların kalıcı olması gerekiyor. Bir iki felsefemize geri dönüş yapmamız gerekiyor. Beşiktaş Galatasaray değildir. Beşiktaş Fenerbahçe değildir. Bunların hepsinin kendi aralarında farklılıkları olan kulüpler. Beşiktaş biraz daha altyapıya önem veren, tarihinde altyapıdan çıkan oyuncuların vermiş olduğu katkısıyla bir yere gelmiş bir kulüp. Herkes yıldız alacak. En büyük yıldızı alan şampiyon olacak mentalitesi bence doğru değil.
Bir dönem
Bunu da
Türkiye'de öyle
yapabilirsin
şeyler
ama bu
vardı.
felsefe meselesi. Şimdi ne yapalım o zaman? Herkes yıldız oyuncu alsın. Ondan sonra üçten biri şampiyon olacak. Diğer ikisi nereye kadar alabilecek ki yıldız? Fenerbahçe bak bunun mesela antidozunu buldu. Adam alıyor, satıyor. Bu da bir şey. Bu da bir felsefedir. Mesela bunu kimse Ali Koç'u bu konuda eleştiremez. Tamam şampiyon olamadı, başarısız oldu dönemler ama ya adam en azından bir sistem kurdu. Alıyor, satıyor. Ferdi'yi aldı, satabilir. Kim Mijay'ı aldı, satabilir. Örneklerini çıkarır. Elif Elmaslar falan. Beşiktaş kimi sattı en son?
Rıdvan'ı sattı. O da kendi altyapısına. Çok ucuza gitti.
4,5 milyon euro Rıdvan'ı
4,5.
sattı. Yerine de gittik. Zahir Ettin'i aldık 4,5 milyon euro.
Beşiktaş çok uzun
Bitiyor
zamandır
işte onu
böyle
anayım.
iyi bir transfer satışı yakalamadı, değil mi?
Kim, mesela şu an sen satsa mesela kimi satacak?
Yani
Ersin Destan'ı satabilirsin 3 milyon 5 milyon hadi bir nebze. Yine altyapıdan çıkma. İşte Demir Ege var mesela. Belki gelecekte bir talebi olabilir. Başka da yok ki benim bildiğim.
şu an bakıyorum yavaş yavaş. Beşiktaş'ın sattığı oyuncular. Yani Aboubakar vardı ya. Aboubakar
Onu
sattınız
satmadı.
mı?
Onda işte
Ücretsiz mi gönderdiniz? Onu
bilmiyorum
da
para aldım.
hatırlamıyorum.
Hayır ücretsiz gitti diye bir para
Yani
bonservis gelmedi. Talişka da bedava gitti.
Dembaba gitti siz. Ama o çok eski zaman artık
Dembaba'yı
hocam.
sattık Çin'e. En son satılanlardan.
Geri medal getirecek
Dembaba.
1,5.
Ya işte onlar ufak rakamlar. Adamlar Kim Minje'yi satıyor. 30'u kaça gitti Kim Minje? 30'a mı gitti? Cenk Tosun gitti en son işte. Şimdi
Cenk Tosun
onlar
aynen.
en son
Fabri
kulüp rekoru kurarak.
galiba sizin
Cenk Tosun olabilir.
yani Türkiye'nin
Cenk
rekoru
Tosun
anlamında
harici o
ama
rakamlara çıkmış.
yani
Yabancı daha iyi bir oyuncu bilmiyorum.
22,5 milyona Cenk Tosun gitti Everton'a. Aynı dönem
Biraz
Marcelo
daha
gitti
yukarı
7,5.
çıkabilir belki primleriyle alakalı, başarı bonusları alakalı o aralarda evet.
Cenk Tosun'a kadar
Ya
gitti
meselenin
işte.
o da şu,
Başka da yok.
Galatasaray'ın bir politikası vardı. Galatasaray diyor ki biz hani Real Madrid'le benzer bir politika, para vererek şampiyon olarak hani büyüyerek büyüyeceğiz. Bu bir felsefedir. Fenerbahçe
Büyüyebiliyorsan
biraz
güzel.
daha geleceğe yönelik oyuncular alıp büyümeye çalışıyor. Şimdi mesela onun sonucu olarak biraz daha başarılı oyuncular almaya başladı. Dzeko, Tadic ve benzeri gibi. Ama bunu alabilmesi için belli bir altyapısını oluşturdu. Belli bir oyuncular, güzel oyuncular aldı, sattı. Maddi anlamda bir altyapısını oluşturdu. Galatasaray'ın durumu mesela biraz daha araştırılabilecek bir konu. Çünkü Galatasaray Fatih Terim'in döneminde Romanyalıları alıp kaçıncı oldu o dönem? 10. mu bitirdi
Çok
sezonu?
çok
Kaçıncı bitirdi?
rezalet.
Evet. Oradan buraya evrilmesi de mesela bir çalışılması gereken bir konu. Ama Beşiktaş'ın planı ne? Ben bilmiyorum. Hasan Arat bir
Beşiktaş'ın
plan sunuyor. Serdar Adal da bir plan sunuyor. Bence ikisi de çok kötü başkanlar değiller. Ama bunların ikisinden birisi de gelse de olması gereken nokta şu. Bir üst merci olması gerekir. Başkanın da bir üst mercisi olması gerekir.
abi bak sizde
Neden?
şu önemli. Başkanla takım arasında biri daha lazım.
Başkanla takım arası değil. Başkanın da üstünde Beşiktaş'ı temsil edecek Beşiktaş'ın çocukların olması
Yani
gerekiyor.
taraftar.
Taraftar değil. Çünkü taraftar popülist bir bakış açısı sağlayabilir. Taraftar başarı odaklı olabilir. Taraftar büyük bir çoğunluk. Çoğunluğun vermiş olduğu karara doğrudur diye bir bakış açısı bilmiyorum. Demokrasiye girmeyelim şimdi. Burada konu çok uzar. Ama ben mesela Bayern Münih örneğini çok mantıklı olduğunu düşünüyorum Türkiye için. %51 yanılmıyorsam onlarda taraftar kulübün kendisi. %49'a yayılmış konsorsiyum veya dışarıdan gelen yatırımları açıklar ama Bayern Münih'in efsaneleri hala oradalar. Onların vermiş olduğu kararın dışına çıkamıyorsun. Başarıyı ona göre değerlendiriyorlar. Belli bir kriterleri var. İşte
Galatasaray'da
şu an
peki
Almanya
bu
milli takımının, pardon, Almanya milli takımının başındaki hoca oradaydı. Tutunamadı. Kötü hoca mı?
Hayır.
Ama adamın bir beklentisi var. İşte bu olması gerekiyor. Rıza Çalınbay da olabilir bunun hoca. Ama Rıza Çalınbay, yani bizim Türkiye'deki yaşlar et dediğimiz kurum var ya işte, yani akil insanlar ve benzeri. Beşiktaş'ın akil insanları olması gerekir. Bir üst merci olması gerekir. Olması gerekenin dışına çıkan insanlara birinin dur demesi lazım.
Peki Galatasaray'da bu tarif ettiğin üst merci lise mi? Galatasaray Lisesi mi?
Evet. Evet. Çok.
Fenerbahçe'de
Bir de Galatasaray kültürü de çok farklı mesela.
Fransız
Çok benim
kültürü de
aslında
zamanından
imrendiğim
beri.
bir kültür. Eski başkanlar toplanıp karar verip Galatasaray'ın menfaatine bir işlem yapabiliyor. Burada Beşiktaş'ta herkes
Doğru.
birbirinin bir anasını sövmediği kaldı. Yani o onun hakkında dava açacağım diyor. O onu işte ben finansal tarama yapacağım. İşte sen çaldın çarptın diyor. Galatasaray'da başkan istifa ediyor. Öteki başkanlar toplanıyor. Bir karar ortaya çıkarıp bir Galatasaray'ın hayrına iş yapıyorlar. Başka hiçbir yerde yok mesela Galatasaray Lisesi'nden gelen bir kültür. Oğlum evet aslında bak güzel söyledin. Bayern Münih'in bir benzeri Galatasaray'da var yani. Adamlar gitti şu anki başkandan önceki başkan neydi? Burak, bu neydi?
Burak
Başkanın
Elmas.
ismi? Burak
Neydi?
Elmas mesela geldi. Olmadı. İstifa etti gitti. Hiç kimse Burak Elmas şu anki başkan Burak Elmas'a dava açıp nutuk atıp şöyle yapacağım böyle yap sen kötüsün diye ben duymadım açıkçası.
Fenerbahçe'de bu kültür var mı bilmiyorum. Fenerbahçe'nin de üniversiteden kaynaklı.
Fenerbahçe'nin son 20 kaç Aziz Yıldırım'ın 20 senesini kapattığı için Fenerbahçe'nin kültürüyle alakalı yani kültürün farklı kişilerin de gelmesi mesela Aziz Yıldırım var, Ali Koç var. Öncesinde kim vardı? Ben bilmiyorum. Neydi o? Başkanın ismi evet efsanevi başkanları var. Pardon özür diliyorum.
Alişan.
Evet. Ama mesela işte bak düşünüyoruz, anladın mı? Bir 5-10 saniye kimdi acaba diye.
Ya Aziz Yıldırım o dönemi çok güzel kapattı. İyi de başarılı da oldu. Olmadığı zamanlar da
Aziz,
oldu.
Fenerbahçe'nin kültürü Aziz Yıldırım gibi bir şey oldu bir nebze. Şimdi Ali Koç değiştirdi onu.
Mesela Ali Koç'un biraz daha medyatik olması biraz Fenerbahçe'ye kötü olabilir. Çünkü en son bir basın toplantısında Erden Timur'u taklit etti adam. Yani sen
Yani evet, onun
bundan
bir
nasıl bir
megafon
şey...
falan, öyle bir komik durumları da var ama adam kulübü maddi olarak belli bir noktaya Elif Elmas'ı buldu, getirdi, aldı, koydu, sattı adam işte.
Minice'ye geldi.
Kim Minje'ye geldi, buldu, Kore Ligi'nden aldı,
Vedat
sattı.
Muriç gitti.
Vedat Muriç'i gittiler, o da Konya'dan gelmişti galiba, aldı, sattı,
Çaykur
gitti.
Rize'den geldi. Sonra
Ya
16-17'ye
yani
Lazio'ya gitti.
Arda Güler'i sayarsın. Emre Mor mesela gene de bir şeydir. Türk oyuncu. Daha Crespo'lar.
Crespo zamanında iyi para ediyordu. Atletico Madrid falan düşündü ama ne kadar
Yani
satılmadı.
örnekler çoğu olur. Beşiktaş'ta bunlar yok.
Ki şu an
Beşiktaş'ın bir kültürü vardı mesela.
Fenerbahçe'de şu an mesela gidecek olan gidebilir potansiyel olan Ferdi var.
Ferdi var.
Osterwald var.
Osterwald'e biraz daha bilmiyorum. Ya yeni çıkıyor da, bu sağ bek
Samuel var.
oynayan,
Osay
İngiltere'den
Samuel
gelen, Emre Belözoğlu döneminde İngiltere'den gelen çocuk vardı. Neydi o?
Osay
Evet, Samuel. O olabilir. Yani baktığın zaman
Samuel. Adamların forvetinde Batu Şua'yı var. Boru değil yani.
Polonyalı var.
Ha, şeyden geldi. Feyenoord'dan geldi.
Dinamo Moskova bazlı Feyenoord. Evet, öyle bir şey
Adamlar
var.
bak forvete bak.
Yani
Dzeko, Joshua King, Batu Şua'yı. Cengiz Ünder geldi. O kadar yani Cengiz Ünder'e verilen paraya acıyorum şu an. Duşan Tadiç var. Bunların hepsi isim yapmış oyuncular.
bilemezsin,
Şimanski.
acıyoruz mesela ama Cengiz'in de acısını da çıkarabilir, çıkaramayabilir ama Beşiktaş'ta kim var? İşte yok.
Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ta yok
öyle
yani.
gidip de
Öyle.
para kazanabileceği bir oyuncu.
Rebic aldılar. Rebic küstürüyorlar.
Yani Rebiç
Muleka
neden oynamıyor
var.
mesela sizde? Çok merak ediyorum.
Şimdi bir göreceğiz. Adam daha yeni oynamadı ki sizden
Formsuz
işte.
mu diye. Mesela Aboubakar hakkında son 4 ay sonraki maaşını da istiyor diye bu olay şeyler mi muhabbetler dönüyor. Ne kadar doğru
İşte
bilemem.
orada birisi olsa der ki Aboubakar'a, sen kimsin 4 ay sonraki maaşını istiyorsun?
Aboubakar bunu isteyebilecek
Hadi
potansiyele siz düşürdüyseniz eğer
işte
Beşiktaş çok zor toparlanır.
piyasada boşluk varsa herkes ister abi. İstemekte suç yok yani. Ben ona kızmıyorum. Beşiktaş'ı bu duruma düşürenlere kızıyor. O Rıza Çalınbay, Samet Aybaba veya Metin Tekin gibi birisi olsa dese ki sen hayırdır? Yani ne 4 ay sonra tamam, bir ihtiyacın mı var? Varsa verelim. Hani ne olacak? Hani bir çocuğun mu hastalandı? Ne oldu yani? Ne olabilir ki ya? 4 ay sonra neye istiyorsun yani? Bu doğru mu değil mi?
Adam
Neyi
orada
neye göre yapıyorlar? Bir akil akıl olması gerekiyor. Mesela şimdi bunu Galatasaray'da yapsalardı, ben sana soruyorum bir Galatasaraylı olarak. Beşiktaş'ın başkanı var. Icardi diyor ki, Icardi biraz uç örnek ama
sana tek bir
mesela
örnek ben senin soracağın soruyu
bakan mı
anladım.
diyelim.
Soracağın soruyu
Bakan mı
anladım.
diyor ki 5 ay sonra benim yatırım yapacağım. Çok büyük bir piyasada bilgi aldım. 5 ay sonra maaşımı yatırın acil. Başkan da bunun parasını yatırıyor diyelim. Fars, ben bir öteki noktaya gideyim. Burak Elmas da yatırdı. Şimdi Galatasaray Lisesi Burak Elmas'ı ne yapar?
Şamaroğlu'nu yapar ya da Burak Elmas
Yaparlar yani. Adamı cacık yaparlar yani
yani
Galatasaray'da. Şimdi Beşiktaş'ta bunlar oluyor. Burak Yılmaz çıkıyor, diyor ki, sonra diyor ben diyor Galatasaray, Şenol Güneş çok insanlara bağırıyordu, agresifti, şaşırdım falan diyor.
ben şimdi sana
Ya
bir şey söyleyeceğim mesela. Bak Galatasaray'da bir oyuncu vardı. Sakatım dedi ama yurt dışına tatile gitti. Ne yaptılar adamı? Paketlediler. Daha geçen sene bir önceki sene birkaç milyon Euro'ya Bursaspor'dan gelmişti. Stoper. Hatırlarsın ismini vereyim mi? Şimdi söyleyeyim mi? Fenerbahçe'ye gitti.
Merhaba.
Serdar Aziz.
Serdar Aziz.
Ha, adamı
Ya
paketlediler.
paketlerler işte.
Hiçbir şey olmadı. Ne
O
oldu?
bir
Gitti.
felsefedir.
Galatasaray'ın
O benim demek istediğim nokta o. Bak
aynen.
tam demek istediğim nokta o. Bir Galatasaray'ın bir felsefesi var. Ben bu konuda gıpta ediyorum. Galatasaray Lisesi'nin dezavantajlı olduğu noktalar da vardır ama ya en azından bir duruşun vardır. Duruşu sergilersin. Kötü de olsa dersin ki tamam abi benim bu duruşum vardı. Geri tepti olabilir. Beşiktaş'ta o gider, bu gider, o onu sallar, o onu transfer eder, sporu bırakır gider, o oyuncuların parasını kim verir? Yani böyle bir çiftlik muhabbetini döndürmesinler. Tekrar başkanlara geri dönelim. Hasan Arat'la Serdar Adalı'nın seçimi çok önemli. Artık buradan da toparlayamazlarsa Beşiktaş Fenerbahçe'nin son dönemi düştüğü noktaya düşebilir. Yani şampiyonlukları kaçırma benzeri gibi. Bu tehlikeli bir dönem. Çünkü şu anki kadro ve pozisyon çok kötü. Baktığın zaman Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark bazında
Çok
yani
fazla var.
yakalayacak bir şey gibi gözükmüyor. Belli başlı bir, şimdi mesela Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe üçünden biri şampiyon olacak. Olamayan da biraz sıkıntıya düşebilir. Özellikle Galatasaray şampiyon olamazsa bu sene Beşiktaş'ın duruma düşebilir.
Zor olur. Mali durumları
Bunu
eğer
de,
bunu...
bunu deyip bence ufaktan ufaktan noktalayalım.
Mesela biz
Çünkü konu
az önce şey saydık. Fenerbahçe'den gidip de potansiyel yani iyi bir para getirebilecek oyuncuları saydık. Galatasaray'dan mesela birkaç tane oyuncu söyleyip Beşiktaş'ta ben böyle bir oyuncu göremiyorum şu an. Ersin Destanoğlu
Ersin
var.
var.
Bakıyorum.
Ersin var. Chamberlain toparlarsa tekrar dönebilir ama işte S ve
Mesela
sağlar olmadan çok zor.
Emre Can
Beşiktaş'ın
Uzunhan var
tekrar bir
sizde.
kadrosunu bir açalım.
Stoper
Bir
var.
dakika, bir
Emre Can
saniye.
Uzunhan.
Kaçırmayalım. Bir Beşiktaş'ın kadrosunu bir açalım. Hemen çok ufak. Saygısızlık olmasın o insanlara. Beşiktaş'ın kadrosunu açalım bakalım. Madem bunu sordun. Sakarya'da şu anda bir maç oynanıyor hatta. Hazırlık maçı. Onun da vasıtasıyla Beşiktaş transfer market diyelim.
Ben buradan görüyorum. Ersin Destanoğlu'dan sonra aşağı doğru Tayyip Talha'yı belki iyi bilirsin. Ama satılabilecek potansiyelde oyuncu var ama sen bunu gösteremediğin sürece istediğin kadar dünya yıldızın olsun elinde.
Satarsan da kaça satacaksın işte soru da o.
Yani
Mesela
Rıdvan Yılmaz'ı
şimdi
sen niye 4'e sattın? Ya sen Serdar Saatçı gibi çok güzel bir stoperin vardı. Neden gitti o Braga'ya?
Semih Kılıçsoy var. Benim de sempati duyduğum bir insan. Semih Kılıçsoy var. O da altyapının ürünü. Raşisa'yı aldılar. Raşisa da yaş olarak çok 27 yaşında. Belki performans gösterse satılabilir. Harici Chamberlain yine 30 yaşında aslında ama Gerson Fernandes var mesela ilk söylememiz
Yani
gereken.
Gerson Fernandes var. Chamberlain İngiltere pasaportu olduğu için belki İngiltere Ligi'nde gibidir.
Sakatlığı çok büyük bir sorun. Düzelirse işte gidip de Beşiktaş Tayfur Bingöl'e 1,5 milyon euro maaş veriyor işte. Nedir o? Bonservis veriyor.
Bonservis.
Beşiktaş'ta altyapıda hiç mi yok? Tayfur Bingöl kadar koşacak, mücadele edecek bir tane genç çocuk. Umut Meraş hala maaş alıyor mesela. Umut Meraş'ın yedek sol bek diye aldılar. Sol bek Masuaku sakat olunca Zainettin'e oynuyor. O zaman Umut Meraş niye sol bek için maaş alıyor diye adama sorarlar.
1,5 milyon vermişsiniz.
750 diye biliyorum ben.
Şu an Le Havre'dan Beşiktaş'a 1,5 milyonmuş. Bursaspor'dan Le
Güzel.
Havre'ye 1,3'e gitmiş.
Evet. Le Havre'da mesela kaç para maaş alıyormuş? Burada onu ben merak ediyorum. Le Havre'da kaç para maaş alıyor? Burada şimdi kaç para maaş alıyor?
Mesela Fenerbahçe'de iki tane kalecisi var. Livakovic ile İrfan Can. İkisini de satarsın abi.
Ahmet Nur Çebi eğer Amartey'i almayıp Beşiktaş'ın altyapısından stoper vardı. Bir tane Makedon asıllı aslında. FM'de de güzel bir stoperdir ha. Ben tavsiye ederim FM oynayanlara. Neydi? İsmi de aklıma gelmedi.
Şu an sattınız mı siz onu?
Beşiktaş. Bir saniye düşüneyim. Çıkmayacak. Sol ayaklı genç bir çocuk. Beşiktaş altyapı diyelim. Bakalım çıkaracağız mı? Çıkaramayabiliriz. Makedon asıllı bir güzel bir çocuk. Sol tarafta da oynayabilir.
Besar Güç Jofi mi?
Aytu.
Aytu.
Aytu Kömeç. Bunlar mesela Beşiktaş'ın altyapısında benim şahsen Aytu, Semihler, Demir Egeler, Emre Kaya vardı hatta yanılmıyorsam. FM'de de güzel. Evet, Emre Kaya, benim Berkay var bir tane daha. Bunlar FM oynayanların bile bilgisini olan insanlar. Yani
Ya
bunlardan birkaç tanesini biz görmek istiyoruz yukarıda.
Roberto Firmino'yu bilirsin abi, adam futbol menajerinden meşhur olduktan sonra Hoffenheim'e gitti.
Evet. Yani işte en azından yani bir Ahmet Nur Çebi tasarruf yapacağız diyor ya.
Böyle
Bunlardan bir
tasarruf yap abi.
tanesinde
Böyle tasarruf yap.
evet
Bırak
ona
şampiyon
söylemeye
olma. Bırak
çalışıyorum.
şampiyon olma. Ekonomini düzelt. Sonra şampiyonluklar için yarışmaya başla. Potaya sonra
Ya
gir.
199 şampiyon olacak diyorsan da olman lazım işte. O zaman olmayacaksan demeyeceksin öyle. En azından ikinci ol, anladın mı? Şimdi Beşiktaş üçüncü bile olmayabilir. Yani işin komedisi Beşiktaş başkanı diyor ki biz %100 şampiyon olacağız neredeyse. Sonra gidip üçüncü bile olamazsa adama gülerler yani.
Ya 3. sırada Adana Demir var. Averajı 11, Beşiktaş averajı 4. Aynı puandalar ama hani Adana Demir belki bu sene de Avrupa'ya gider.
Hak ediyorlar zaten. Sonra Beşiktaş'ta gider Yusuf Sarı'ya 5-6 milyon euro para verip alır. Ondan
Alır,
sonra
alır.
tekrar
Bu
oynatmayıp
arada
satar yani.
alabilir
Bunları
gerçekten.
izin vermemeleri lazım. Bunlar olmaması gerekiyor.
Mesela şu an Beşiktaş'ta transfer market haberlerine göre Marco yazıyor.
İşte yok çünkü başka bir scout ekibi yok ki. Bir şey yok ki. Hani
Mesela son
bir
olarak
sistem yok ki.
Galatasaray'dan satılabilecek oyunculara da baktım. Ondan sonra bakalım, onu yavaş yavaş toparlayalım. Mesela
Tamam.
Vitor Sanchez var. Stoperde.
Yaşı kaç?
25 yaşında 20 milyon, 19 milyon euro değeri var şu an. Stoper.
Kaç para maaş verdi Galatasaray?
Maaşını bilmiyorum şu an. Ben maaş konusunda hiç
Eş,
bilmiyorum.
pardon, bonservis.
Alış fiyatı mı?
Evet.
Biz abi bu adamı hemen söyleyeyim, 7 milyon almışız Kopenhag'dan.
Mantıklı bir transfer.
Ondan sonra bunu aldık. Aynı zamanda bilmem Valentin Ross mu diye bir oyuncu da aldık. Onu şu an kiralık olarak gönderdik. Mesela bu Nelson gitsin, o oynayacak. Adamın geleceğe yönelik yatırımını yaptı.
Evet. Kaan Ayhan da var orada. Adamın alternatifi de var ya.
Şampiyonlar Ligi şeyinden dolayı, orada oynadığımızdan dolayı, oradaki parayla da beraber Davinson Sanchez aldık Tottenham'dan. Yani bu adam
Yani
çatır çatır oynuyor be.
hepsi Mertens 36 yaşında Napoli efsanesi. Beşiktaş'ta Galatasaray'da oynuyor.
Geçen sene
Yani
çok iyi oynadı. Şu an
Tete
yedekten
bir
giriyor ve devam ettiriyor.
yatırım. Tete'nin bir
Tete çok iyiydi.
potansiyeli var. Kerem Aktürkoğlu'nun potansiyeli var.
Kerem abi biraz yavaş aşağı doğru. Sasha Boy mesela. Sasha Boy ilk
Sasha
geldiğinde
Boy.
çok eleştirilmedi mi? Yani bu yaşta bu adam
Evet.
nedir nedir diye. Tam gidiyordu adam. Sakatlandı, sol bekimiz vardı o zaman, hatırlamıyorum ismini. 1,15 milyon euroya gelmiş Ren'den. Şu an değeri 17 milyon euro.
Sol bek işte şu an Başakşehir'de oynayan değil mi onun yerine? Sol bek değil sağ bekten diyorsun sen.
Sağ bek Sasha Boy. Sol bekte şu
Fransız
an
sağ bek vardı. Sol
Dubois,
bek
Dubois.
Dubois.
Dubois adam Fransa milli takımında kaptanlık yaptı.
Yani bunu değil
Adamın
yani.
yani dünya şeyinde bir karşılığı var. Dubois deyince milli takım Fransa
Evet.
kaptanlık diyorsun.
Sayarız yani burada da Halil Dervişoğlu bile mesela her ne kadar bir sorunlar sonrasında gelse de bir yaşı var, bir potansiyeli
Halil
var
Dervişoğlu
hala.
23 yaşında 1,18 milyon euro değeri gözüküyor ama adamın yani şimdi Hollanda asıllı. Adam İngiltere'de de oynadı. İngiltere'de Brentford bunu
Şimdi
boşuna
mesela
almadı.
satılacak oyuncular bizi hep genç düşünüyoruz ama mesela şimdi şöyle bir şey var. Arap Ligi diye bir şey var.
Hakim Ziyech'i satarsın abi. 15 milyon beleşe
Satarsan
geldi.
32-33 satılabilir artık yani. Şu an
Tete var gider. Mertens'i
Barış
satma.
Alper.
Abi sana şöyle söyleyeyim. Icardi var. Bakan bu gönderirsin 1-2'ye. Icardi var.
İşte Icardi'yi gönderemezsin artık.
İsten
Icardi
alsın.
kulübün
Ama göndermezler.
DNA'sına girdi ama tabii dedi haklısın.
Şöyle var.
Icardi gönderilmez.
Şöyle söyleyeyim sana. Zaha var abi. Wilf 20 milyon euro. İngiltere'de çatır çatır şu an gol. Hangi
Yes,
takımda
yani
oynamaz?
bir sene oynat abi. Sat Arap'la 35 milyon euroya.
Ama
Belini toparlarsın.
pasaportu var adamın.
35 milyon euro Beşiktaş'a verse adama deli olur.
Hamza Akman var gözüküyor mesela. Adam ne kadar potansiyel olur bilemem.
Hamza Akman konusu da mesela tartışılacak bir konu.
Ayhan Akman
İşte
muhabbet ne? İlk
evet
11'de olduğu
yani
düşüncesinde değil mi?
Galatasaraylılar burada yorum yapabilir. Ben bilmiyorum.
Yani Efe Akman,
Çünkü
Hamza Akman belki soyadı
yani
Akman olduğu
biraz
için bu kadroda
bilemiyorum.
kendilerini yer bulmuş
İyi oyuncu
olabilirler.
olabilir ama hani yok hani neye göre kime göre mesela bak işte orada ama ben Galatasaray'ın bu tarz şeyler sorgulandı mesela bak bu. En azından sorgulandı yani dediler ki bu ne oluyor acaba?
Lucas
Beşiktaş'ta bilmiyorum. Yani
Torreira iyi ya
bizim
Galatasaray'ın kadrosu.
istemediğimiz nokta şu. Ben tekrar kişisel bir özetimi yapayım. Beşiktaş'ın önemli olan kişileri değil, sistemidir, felsefesidir. Beşiktaş'ın özüne dönmesi gerekir.
Bu sistem ne zaman bozuldu sizde?
Fikret Orman sonrası bozuldu.
Ya öncesinde
Ya Fikret,
bozuldu değil mi
hatta
adam?
Yıldırım Demirören bir top batırdı temeli. Fikret Orman toparlayıp o da batırarak gitti. Çok
Tüyü
güzel toparladı, çok başarılıydı. Ama büyüyeceğz diye çok büyük risk aldılar. Galatasaray'ın yaşadığı riski şu an yaşıyor
ben
yaşadı
hatırlıyorum
Beşiktaş.
Beşiktaş
Şampiyon olamadı. Eğer Galatasaray şampiyon olamazsa bu sene işler karışır.
Bir dönem hatırlıyorum. Sizin Şampiyonlar Ligi döneminde Hindistan'a açılacağız, Çin'e açılacağız, orada okullar açacağız, Beşiktaş
Ya
markasını
büyük vizyon
yayacağız.
meselesi ama işte bak. Evet.
Bir hedef koyuyordun
Yani
önüne.
bu
Ne kadar
aynen bir şey
başarılı
var
bilemeyiz.
ortada. Beşiktaş şu an nereye açılıyor?
Ümraniye mesela en fazla.
Ümraniye'yi bile açılamıyoruz yani işte. Alsak Ümraniye'yi de açılsak yani şu an amacımız o. Yani ama sorunu getiremedi Fikret Orman ama bir şey vardı ortada. Şimdi bir şey de yok ortada. Beşiktaş'ı gerçekten kötü duruma getirdiler. Benim kızdığım nokta yani bir sonraki gelecek başkanın da kötü duruma getirmesini önleyecek bir sistem olması gerekir. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Kişilere bağlı değil yani. Koskoca kulüp yani Ahmet Nur Çebi bu hale getirip bırakmasına izin vermememiz gerekiyor. Böyle bir sistem olması lazım. Ben bunun taraftarıyım. Hasan Arat da çok güzel konuşuyor şu an ama yarın öbür gün kötü bir şey yaptığında onu durduracak birileri olması lazım. Beşiktaş'ın bir sistemi olması lazım. Belli bir kriteri olması lazım. Her kulübün ama Beşiktaş üzerinde şu an çünkü yok. Onu özellikle altını çizerek söylüyorum. Kim gelirse gelsin belli şeyler matematiksel olarak açıklanabilecek şeyler. Sen gidip Sacha Boey'u alırsın dersin gibi potansiyeli var. 1 milyon euro verdim. Ya satarım ederim. Sen gidip şimdi Rıdvan'ı sattın. 4,5 milyon euro Zanet Dünov aldın. Ya bunu olmaz yani. Sen takımda 10 numaran yokken gidip bir tane daha 6 numara veya bir tane daha stoper alıyorsan olmaz o zaman. Bunlar matematiksel şeyler. Bunlar kişiden kişiye göre değişen şeyler değil. 10 numaran ya vardır ya yoktur. Yoksa alırsın. 6 numaran varsa ikinci 6 numarayı alana kadar 10 numarayı alırsın. Bu
Param
kadar
varsa,
basit.
param varsa vizyonu bir şeyler yapmaya
Yoksa da
çalışırsın
çocuk
ama.
o zaman dersin ki benim param yok. O zaman genç çocuğu oynatacağım dersin.
Sergen Yalçın döneminde
Ha,
oynattı, oldu. Yani
yokmuş
oldu yani.
Beşiktaş'ta bir tane ay, yani bir tane mi oyuncu yok yani altyapıdan çıkıp oynayacak. Yoksa da illa vardır ya Beşiktaş büyük kulüp yani. Vardır yani. Bu
Samet.
tarz şeylerin önüne geçilmesi gerekiyor. Bunu da söyleyip bırakalım. İnşallah her şey güzel olur. Ben umutluyum Hasan Arat ve Serdar Dalı ikilisinden de %51 Hasan Arat'la alakalı bir sempatim var.
Çünkü
Ama Serdar
vizyonu
Aliboğlu
seni
daha
daha çok
kendini
tatmin ediyor.
açıklamadı. Evet. Serdar Aliboğlu çok büyük bir açıklama yapmadı Hasan Arat gibi. Belki o açıklama yaparsa fikrimiz değişir. Biz kişilerden ziyade mentalitenin taraftarıyız. Beşiktaş taraftarıyız. Kişiler önemli değil. Mentalite önemli. Yarın öbür gün Serdar Aliboğlu açıklama yaparsa, bizi ikna ederse o durum değişebilir. Benim fikrim değişebilir ama ben %51 Hasan Arat'tan yanına oyumu kullanıyorum şu an.
Keşke biz de taraftar olarak oy kullanan etkimiz
O da
olsa
ayrı
ama.
mesele. İşte yapmazlar bizi. Ben şimdi Beşiktaş kulübüne gitsem şu an Ahmet Nurçi bir başkan olsaydı yapmazlar. Neye göre, kime göre bilmiyoruz ki.
O zaman bu bölümlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde
Evet.
şimdiden görüşürüz.
Görüşürüz.
Samet'ciğim sana çok teşekkür
Teşekkürler.
ederim. Bir sonraki bölümlerde hep beraber olacağız.
Evet. İlk bölümde mutlu oldum. İnşallah devamı gelir. İnsan dinleyenler de umarım beğenir. Hatalı bir şey söylemişsek
Affola.
affola. Amacımız, niyetimiz iyi. Düşüncelerimiz uyuşmayabilir. Herkesin fikrine saygımız var. Beğenmeyenler de olacaktır. Olabilir. Saygı, sevgi çerçevesinde fikirlerini paylaşan insanlar her zaman paylaşabilirler. Ama fikri olmayıp düşüncesi olan insanlara açık değilim. İnsanlar kişilere göre veya duruma göre değil de menfaate göre konuşmasınlar. Onu da söyleyeyim yani.
O halde şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde
Evet.
görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Hoşça kalın.